İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataç birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum hocam.
İnşallah.
Kur'an'ın 1400 sene önceki günümüzdeki olayları, bilimsel olayları, matematiksel olayları ve edebi olayları bu günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle beraber birebir örtüştüğünü görüyoruz. Kur'an'ın 1400 sene önce yazılanların bugün teknoloji yoluyla, gelişmesi yoluyla bize ispatlandığını da görüyoruz. Yani Kur'an'da hiçbir değişiklik olmadan bu günümüze kadar gelmiş olması da Kur'an'ın, bu daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Kur'an'ın bugünü bunları görmemiz, bu yaşanılan olayları, anlatılan olayları görmemiz Kur'an'ın mucizesi. Çünkü 1400 sene önce hiçbir şey bu kadar gelişmiş değilken bilim ve teknoloji, Kur'an'da böyle teknolojiye ve bilimsel şeylere, edebi şeylere yazılmış olması Kur'an'da Allah'ın sözü olduğunun ispatıdır. Bunlardan biri de bugün ağaç ve ateşin mucizesi. Onu izleyicilerimize aktaracağız inşallah. Ağaçtaki ve ateşteki özellikleri biraz aktaracağız. Önce bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Onun ağacını sizden mi inşa ettiniz, yarattınız? Yoksa onu inşa eden biz miyiz? Biz ona hem bir öğüt ve hatırlatma konusu, hem ihtiyacı olanları bir meta kıldık. Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Vaka suresi 71 ve 74. ayetler. Ağacın yapısını meydana getiren temel kimyasal maddelerden biri lignosellülozdur. Bu madde oduna sağlamlığını kazandıran ligninin ve selüloz denilen maddelerin karışımından oluşur. Ağacın kimyasal yapısı incelendiğinde %50 selüloz, %25 hemiselüloz ve %25 lignin maddelerinden meydana geldiği görülür. Bu maddelerin kimyasal formüllerine bakıldığında ise oluşumlarında 3 hayati kimyasal elemente rastlanılır. Hidrojen, oksijen ve karbon. 3 tane hayati elementler kimyasal. Hidrojen, oksijen ve karbon elementleri doğadaki milyonlarca maddenin yapı taşlarıdır. Ancak bu 3 element, temel element bir araya gelerek Allah'ın bir mucizesi olarak bitkilerin yapısındaki lignosellülozu meydana getirirler. Bilim adamları bu malzemelere sahip oldukları halde bitkinin yapısındaki bu özel maddeyi üretemezler. Diğer taraftan lignoselüloz maddesinin bileşenlerinden biri de H2O formülüyle ifade edilen sudur. Tahtanın içeriğinde oldukça fazla miktarda su olmasına rağmen en kolay yanan malzemelerden olması da çok özel bir durumdur. Vaka suresi 71 ve 74. ayetinde ağacın insan tarafından yapılamayacağına, ateş yakılmasıyla birlikte dikkat çekilmesi de son derece hikmetlidir. Bilim dünyasının önemli bir araştırma sahası olan ağaçlar, bilim adamlarına pek çok konuda ilham kaynağı olmakta ve yaratılışlarındaki detaylar halen anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ağacı meydana getiren hücrelerin karmaşık yapıları, gelişen teknolojiye ve yoğun araştırmalara rağmen henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Dünyanın önde gelen ormancılık araştırma merkezlerinden Büyük Britanya Ormancılık Komisyonu, odun liflerinin kimyası ve yapısı hakkındaki bilgilerin eksikliği başlığı altında şu ifadelere yer vermektedir. Önceki ve halen devam eden araştırmalarla sonuçlanan bilgilere rağmen hala odun liflerinin kimyası ve yapısı hakkında bilgilerimiz eksiktir. Tek bir ağaçta dalın içindeki özden ağaç kabuğuna, ağacın tabanından tepesine çok geniş çeşitlilik mevcuttur. Bir odun hücresinin yapısı ve kimyası çoğunlukla son derece farklıdır ve her zamanki tekniklerle araştırması güçtür. Odunun nasıl geliştireceği hakkında anlayışımız tam değil başlığı altında bilim adamlarının konu hakkındaki sınırlı bilgisi de şöyle ifade edilmektedir. Odunun yakın geleceğimizde daha fazla önem taşıdığı düşünülürse bu malzemenin oluşumuyla ilgili mevcut anlayışımızın çok eksik olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç istisna dışında odun oluşumunun ardındaki hücre seviyesinde moleküller ve gelişim süreçleri hakkında çok az şey bilinmektedir. X-Genesis diye adlandırılan süreç hücre farklılaşmasının inanılmaz bir komplekste gerçekleştirdiğinin bir örnektir. Hücre oluşumu farklılaşması, programlanmış hücre ölümü ve sert kısmın oluşumuyla bağlantılı birçok yapısal genin birbiriyle koordineli olarak çalışmasını gerektirir ve son derece planlı bu gelişim neredeyse hiç bilinmeyen düzenleyici genler tarafından yönetilir. İnsanlar tarafından suni olarak üretilmesi mümkün olmayan ağacın taklit edilemez yönlerinden sadece birkaç özelliği şöyledir. Dayanıklı bir malzeme olarak tahta. Ağacın sert ve dayanıklı yapısı, yapısındaki selüloz lifler sayesinde oluşur. Çünkü selüloz sert ve suda çözünemeyen bir maddedir. Tahtanın inşaatlarında kullanılması avantajı kılan da selülozun bu özelliğidir. Gerilebilen ve örneği bulunmayan bir malzeme olarak tanımlanan selüloz, tahta binaların asırlarca ayakta durmasında, binaların, köprülerin, mobilyaların ve pek çok aletin yapımında diğer tüm malzemelerden daha fazla kullanılmaktadır. Tahta uç uca eklenmiş uzun, oyuk hücrelerden oluştukları paralel kolonlardan oluşmuştur. Çevrelerinde ise spiraller halinde selüloz liflerle sarılıdır. Ayrıca bu hücreler kompleks polimer yapıdaki reçineden yapılmış bir madde olan ligninin içindedir. Spiral olarak sarılmış bu tabakalar hücre duvarının toplam kalınlığının %80'ini oluşturur ve ana yükünü çeken kısımdır. Bir tahta hücresi içe çöktüğünde kendisini çevreleyen hücrelerden koparak darbenin enerjisini emer. Çöküntüler lifler boyunca uzun bir çatlak oluşturdukları halde tahta bozulmadan kalır. Böylece tahta kırık bile olsa belli miktardaki yükü taşıyabilecek güçte olur. Tahtanın yapısı örnek alınarak yapılan bir malzeme, günümüzde kullanılan diğer sentetik malzemelerden 50 kat daha fazla dayanıklılık göstermektedir. Tahtanın bu özel yapısı günümüzde de mermi ve bomba gibi yüksek hızlı ve tahribatı güçlü parçalara karşı koruma sağlamak için geliştirilen maddelerden taklit edilmektedir. Yer çekimine karşı suyu metrelerce yukarı taşıyan hidrofor sistemi, ağacın odun kısmında kisilem adı verilen kanalları bulunur. Odun boruları denilen de kisilem dokusu, cansız hücrelerin üst üste gelmesi ve bunların zamanla çekirdek ve stoplazmaların kaybetmeleriyle oluşur. Bu doku aynı zamanda ağacın dik durmasını sağlayacak kuvvetli yapılardır. Toprağın derinliklerine dağılmış olan kökler, bitkinin ihtiyacı olan su ve mineralleri bu dokular vasıtasıyla yukarı doğru taşırlar ve yapraklarına kadar ulaştırırlar. Odun, solda resimde görüldüğü gibi tüp ya da kamış biçimli hücrelerden oluşur. Bitkilerin kök ve gövdelerini oluşturan bu hücreler, üst üste gelerek su ve minerallerin ağaç boyunca taşınmasını sağlayan kanallar olarak görev alırlar. Sağdaki resimde ise kurumuş bir ağacın kesiti görülmektedir. Tüp şeklindeki kanallar kuruduklarında resimdeki gibi içi boş bir görünüm alırlar. Bitkinin kusursuz bir şekilde yerine getirdiği bu taşıma aslında son derece karmaşık bir işlemdir. Ağaçlardaki bir nevi hidrofor sisteminin varlığı yaklaşık 200 yıl önce keşfedilmiştir. Ancak suyun yer çekimine ayrı bu hareketinin nasıl gerçekleştiğine kesin bir açıklama getirilebilmiş değildir. Böylesine küçük bir alana sığdırılmış olan üstün teknoloji, bu sistemi yaratan Rabbimizin benzersiz ilmini sergileyen örneklerden sadece biridir. Ağaçlardaki taşıma sistemlerindeki evrendeki her şey gibi Allah yaratmıştır. Yani görüyoruz, çok şaşırtıcı. Ağacın içinde su var ama ağaç yanabiliyor mesela. En çok yanan parçalardan bir tanesi. Ve suda suyun kaldırma kuvvetiyle yükselen, yani metali bıraktığımız zaman suya çöker ve batar ya da sert ağır bir cismi. Fakat ağaçtaki içinde suda barındırmasından dolayı daha henüz tamamen de keşfedilmemiş. Suyun yukarısına doğru çekiliyor. Hatta eski zamanlarda sandallar ağaç parçalarından, ağaç dallarından yapılıyordu. İşte baktığımız zaman ağaçta bu denli muhteşem bir sistemin oluşması. Biz hiçbir şekilde bunu bilimle, teknolojiyle taklit edemiyoruz. Birebir aynısını da yapamıyorsunuz. Taklidini daha yapamıyorsunuz. Bu Allah'ın yarattığı şeyin bu derece kapsamlı ve baktığımız zaman da çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Yani hem yanmıyor, hem suda yüzebiliyor, hem de baktığımız zaman çok sağlam bir yapısı var, çok dayanıklı bir yapısı var. Yani bu kadar şeyi ancak zaten Rabbimiz yapabilirdi. Bu kadar kompleks, evet, sistemleri bizim yapmamız mümkün olmuyor zaten.
Evet, maşallah. Yani bitkilerdeki mucize konuları hakikaten anlat bitmez. Çünkü en basitinden bitkinin bir uzvu yok. Yani çok harika sistemlere sahip ve çok harika işler yapıyorlar ama hiçbir uzvu yok. Bir sinir sistemi yok. Yani impulsu iletecek bir sistemi yok. Yani çok kısıtlı zahiri, belki böyle çiçeğin bir kısmında falan çok az bir şey, ama genel vücudun tamamını kapsayan bir iletim, yani haberleşme mekanizması yok. Suyu mesela kökünden alıyor. Bazı ağaçlar var 30 metre uzunluğunda. En ucundaki yaprağının en dış kısmına kadar bu su iletiliyor. Daha sonra da tekrar dönüp ta köke kadar tekrar inebiliyor. Fakat suyun sadece tahmin edilen özellikleriyle bilim adamları şöyle diyorlar. Suyun yüzey gerilimi, mesela sudaki bir gerilim vardır. Su eğer bir akacak yatak bulursa toplu olarak akıyor su. Yani mesela sızıntı oluyor. Nasıl sızıntı olunca o sızıntı büyüyor? Orada suyun akışkanlık özelliği var. Birbiri viskozitesi var. Bu suyun kendi kimyasından gelen bir özellik. Ama bunu tam yer çekiminin zıttı özellikle ta yapraklara kadar basıncıda ayarlanmış şekilde. Yani yapraktan su böyle patlayıp sızmıyor. Oraya kadar geliyor ideal basınçta ve tekrar geri dönüyor. Ama bu iletimde iki tane mucizevi konu var. Birincisi iletim borularının her ne kadar canlı bir suya muhtaç olsa da hücrelerinin dış kısmındaki selüloz veya hücre duvarı diyelim suyu geçirmiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani susuz yaşayamayan bir canlı aynı zamanda suyu geçirmiyor dış kısmı zarı, hücre duvarı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Susuz yaşayamayıp aynı zamanda su olmaması gereken yerde de dış kısmı hücrelerin nedir? Suyu itiyor. Suyu hiçbir şekilde geçirmiyor. Ve bazı yerlerde o kadar dar ki tam da o kadar dar olması gerektiği yerde. Mesela ta yaprakların dallar inceliyor. En sonunda yaprak ve çiçeklere kadar ayrılıyor ya. Orada en minimum inceliğine kavuşuyor bu su demetleri. Bu su boruları, su iletim demetleri. Çünkü bu incelik olduğu zaman ancak su taşınabiliyor. Su iletim demetleri eğer bitkinin yükseklerine gidildikçe bir yerlerde daha da fazla kalınlaşacak olsa bu sefer basınç azlığından dolayı su orada şişme yapacak, yukarı çıkamayacak. Dolayısıyla bitkinin daha tohum halindeyken mesela 30 metrelik bir ağaç diyelim ki çok daha dallarını hesaplarsanız belki yüzlerce metre büyüklüğünde ağaçlar da vardır. Tarihi asırlık çınarlar var mesela. Daha tohum halindeyken bütün o iletim demetlerinin yapraklarının nerede olacağının, çiçeklerinin nerede açacağının, meyveye hangi dalda ne zaman vereceğine dair bütün planların hepsinin daha tohum halindeyken onun içerisinde olması hem bize bütün bu bilginin zaten önceden beri var olduğunu gösterir, hem bu bütün bir bilgiyi bir bilenin olduğunu gösterir, hem de bunun yani bu canlının zaman içerisinde kademe kademe eklenen bilgilerle oluşamayacağını gösterir. Çünkü bilgi en başında tamamen var ve dolayısıyla bilgiyi bir bilen de var. Yani Yüce Rabbimizin yaratmasını biz en ince ayrıntısına kadar görüyoruz. Maşallah.
İnşallah. Kur'an'da ben başka bir mucizeden bahsetmek istiyorum. Evrenin sıcak dumanına yaratılışı. Kur'an'ın başka bir mucizesi. Bugün bilim adamları yıldızların dumandan sıcak bir gaz bulutundan oluşumunu gözlemleyebilmektedirler. Sıcak gaz kütlesinden oluşum aynı zamanda evrenin yaratılışı için de geçerlidir. Kur'an'da da evrenin yaratılışı bu bilimsel bulguları tasdik edecek şekilde tarif edilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek itaat ederek geldik dediler. Yukarıdaki ayette geçen duman ifadesi Arapçada duhanun kelimesidir. Bu kelime kozmik ve sıcak bir dumanı yani sıcak gaz halinde bir kütle olan duman şeklini tarif etmektedir. Kur'an'da geçen bu kelime evrenin bu aşamasındaki görünümü tam olarak tarif etmektedir. Kur'an'da Rabbimizin 1400 sene önce bizlere bildirdiği bu bilimsel gerçeği bilim adamları henüz 20. yüzyılda keşfetmiştir. Evet maşallah Kur'an'daki büyük bir mucizeyi 1400 sene önce Allah bize bunu bildiriyor ve biz teknolojinin gelişmesiyle 20. yüzyılda ancak öğreniyoruz.
Evet. Çok güzel bir şey. Hocamızın bir kitabı var. Kur'an bilime yol gösterir diye. Bu çok önemli. Kur'an hakikaten bilime yol gösteriyor. Çünkü en doğru, en gerçek bilgi Kur'an'dan elde ediliyor. Kur'an bir bilim kitabı değil. Evet. Ama Kur'an'da Allah bilimi emrediyor Müslümanlara. Çünkü derin düşünen ve araştıran bir Müslümanın, yani alim olan bir kişinin Allah'tan içi titreyerek korkacağını bildiriyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ancak alim olanlar da içi titreyerek Allah'tan korkar. Yani gerçek bir iman, böyle gerçek tam anlamıyla Allah korkusu ve sevgisi inşallah ilimle, bilimle, iman hakikatleriyle daha üstün oluyor. Yani gerçek anlamda oluşuyor. Çünkü Allah'ın biz orada sonsuz aklını görüyoruz, sonsuz sanatını görüyoruz ve sonsuz kudret sahibi olduğunu kavruyoruz. Bu şimdi çok önemli çünkü Allah Kur'an'da şöyle bildiriyor. Allah'a tam olarak iman etmeyenlerin veya inkar edenlerin onlar diyor Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Yani Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyorlar. Çünkü niye? Detaylı olarak bakmıyorlar ve derin düşünmüyorlar. Yani bilimsel delilleri görseler bile bunu işte tesadüfe yorumlayacak kadar böyle çok garip böyle mantık örgüleri kurmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah sonsuz güç sahibi. Nitekim mesela burada bazı Müslümanların da tuzağa düştüğünü görüyoruz. Çünkü bazı Müslümanlar Darwinizmi İslamlaştırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Yani çoğunluk Darwinizme inanıyor. Demek ki Darwinizm bilimsel. Aman biz de karşı çıkmayalım. Şimdi neme lazım gibi bir mantıkla haşa. Allah zaten çoğunluğa uymamayı bildiriyor. Çoğunluk diyor sizi saptırır diyor Allah Kur'an'da. Darwinizmi çoğunluk görerek onu Kur'an'da zorlayarak böyle ayetlerin anlamlarını çarpıtarak, dileyip bükerek Kur'an'da Kur'an'ı uydurmaya çalışıyorlar haşa. Yani sanki Kur'an'da evrim varmış gibi. Halbuki burada inandıkları aslında tuzağa düşerken çok yanlış bir şeyin peşinden gidiyorlar. O da bu Darwinizmin ortaya çıkardığı naturalizm diye bir felsefe var. Sapkın felsefe. Evet. Yani doğa kanunları, özetle şunu söylüyor naturalizm. Doğa kanunları sabittir, fikstir ve hiçbir şekilde değişmez. Dolayısıyla haşa Allah yarattığı zaman doğa kanunları ancak işlemesi gerekiyor. Haşa Allah'ın sanki mutasyonla, doğal seleksiyonla yaratma ihtiyacı varmış gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Doğa kanunlarını Allah yaratır. Kaldı ki doğal seleksiyon ve mutasyon hayali mekanizmaları. Ama onu bırakalım. Bütün doğa kanunlarını yaratan Allah'tır. Ve Allah onları dilediği zaman değiştirir, kaldırır, yeniden yaratır. Mesela hocamız geçen gün de söyledi. Kur'an'dan zaten inşallah anlıyoruz. Ahirette bütün fizik kanunları değişiyor. Bambaşka fizik kanunları yaratıyor Allah. Ya Allah dilediği zaman değiştirir, dilediği zaman yenisini yaratır, dilediği zaman kaldırır. Dünyada da öyle. Mesela Kur'an'da bunun örnekleri var. Mucize diyoruz. Neden? Olağan olayların dışında olaylar gerçekleştiği zaman buna mucize adı verilir. Mesela Hazreti Musa asasını attığı zaman Allah'ın emriyle bir anda ya canlı bir yılana dönüşüyor. Normalde biz bunu görmüyoruz. Yani cansız varlıkların bir anda normal hayat, yani hayat yaşadığımız hayatın içerisinde gördüğümüz bir şey değil.
Evet, evet.
Ama o anda oluyor. Niye? Allah dilediği Allah için oluyor. Allah dilediği zaman olur. Herkesin olması için annesi babası olması gerekiyor mutlaka. Hazreti Adem'in annesi babası yok. Allah
Hazreti
ol demesiyle.
Hazreti İsa'nın da babası yok mesela.
Babası yok mesela değil mi? Hazreti Zekeriya'nın kısır olan eşini Allah hamile bırakıyor. Hazreti Meryem'in değil mi eşi yok.
Tabii.
Hazreti İsa'nın babası yok. Allah'ın ol demesiyle hamile kalıyor. Aynı şekilde Allah 100 sene ölü bıraktığı bir kişiyi eşeğiyle birlikte yeniden diriltiyor. Aynı şekilde kef ehli var mesela. Allah 300 sene uykuda bırakıyor. Sonra yeniden kaldırıyor inşallah.
İnşallah.
Allah'ın
dilemesiyle evet. Her şey olabilir. Mesela hocam söyledik mesela diyoruz evrimciler mesela diyorlar. Mutasyona uğradı, değişim yaptı. Zaten böyle bir şey yok. Delillerin de yok. Fosillerde, amberlerde, kayıtlarda da yok. Bir de şöyle bir şey var. Hani orayı da bırakalım. Bu canlılar ilk olarak dünyaya nasıl geldiler? Şimdi biliyoruz ki yani yumurtlayarak devam ediyor. Mesela insanda olduğu gibi nasıl Adem ve Havva'da Allah ilk Adem'i hiç anne baba olmadan yaratmış. Canlılarda da bakıyoruz mesela yumurtlayarak mesela yumurta bırakarak çoğalıyorlar. Yani genelde o şekilde çoğalım yapıyorlar. Baktığımız zaman bu ilk yumurta nasıl geldi dünyaya ya da bu yumurta nereden oldu? Yok.
Onu da Allah yarattı.
Onu da ilk dünyaya veren Allah olduğu için hani bunun geçişi de Allah'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. İstedikten sonra yani sudakini onu da yapabilirdi. Ama Allah'ın böyle şeylere hani ihtiyacı yok zaten. Yani dünyayı yaratan ve bütün her şeyi, bütün canlıları yaratan Allah. Bu yüzden dolayı da hani bir geçiş olması ya da canlıların arasında geçiş olması, Allah zaten karadaki canlıyı farklı yaratmış, denizdekini farklı yaratmış, sürünenini farklı yaratmış, sürüngen canlısını, havada uçanı farklı yaratmış. Yani bunlar için farklı bir şey yapılmasına zaten gerek yok, bunu aramaya da gerek yok. Çünkü böyle bir şey zaten yok baktığımız zaman hiçbir yerde.
Zaten şimdi Adem ile Havva dedi ki annesi babası yok. Şu an mesela normal doğumlarda da Allah spermi vesile kılarak...
Tabii.
Oluşturuyor. Yani o zaten olan bir şey. Sadece insanların aklına daha uygun olsun diye öyle bir vesile kılıyor. O şekilde
evet.
Oluyor.
Zaten bu evrim materyalist bakış açısıyla doğa kanunlarını ilah elinden diyelim. Materyalist bakış açısına sahip kişileri en çok yanılmasına sebep olan şeylerden birisi kainattaki, dünyadaki canlıların yaşadığı ortamla tam uyumlu olması. Ve zahiren baktığında bir kusur göremiyor. Yani balık suyun altından mükemmel yüzücü ve orada yaşamı için gerekli donanımın hepsine eksiksiz sahip. Kuş havada mükemmel uçucu, havada avlanabiliyor, 300 km hız yapıyor icabında ve fren yapıyor tekrar. Evet,
kartallar.
Yani insan nasıl uyuyor? Uyuduktan sonra uyanıyor rahat rahat, yani banyoya gidiyor. Bunu nasıl rahat yapıyor? O da onu o kadar rahatlıkla yapıyor. Burada gaflete düşüyor ve ayrıntıyı kaçırıyor o materyalist bakışına sahip kişiler. Çünkü Allah o kadar mükemmel tasarımı diyelim, anlaşılması için söylüyorum, yaratıyor ki zahiren bir kusur bulamayınca sanki o doğa kanunların eseriymiş gibi. Çünkü doğa kanunu dediği Allah'ın yaratmış olduğu kanunlar, sürtünme kuvveti, yer çekimi kuvveti, suyun aşındırma kuvveti, rüzgarın aşındırma kuvveti, havanın aerodinamiği, artık bütün kuvvetlerin hepsini sayabiliriz. Canlı burada mükemmel işliyor. Hiçbir zaman kusur olmuyor canlının. Bitkinin mesela hiçbir sinir sistemi yok, duyuları yok ama mükemmel yaşıyor. Yani mükemmel aerodinamik tohumlar yapıyor mesela uçması için. Burada gaflete düştüğü ve ayrıntıyı kaçırdığı için aslında oradaki harikayı göremiyor. Evet. Halbuki harika yani.
Tabii ki ve yani, her evet. şey yerinde bakıyoruz hani. Diyoruz ki bu canlı mesela buradan başka yerde olsaymış yaşayamazsınız diyorsunuz baktığın zaman da. Canlılara bakıyoruz mesela, hani sudaki canlı o koşuluna göre uygun. Hatta avlanma koşuluna uygun fiziksel yapısı oluyor baktığınız zaman da. Diyorsunuz ki hani bu canlı zaten başka türlü olsaydı yaşayamazdı, hayatını devam ettiremez diyorsunuz. İşte Allah canlıları öyle şekilde yaratıyor ki bütün canlılar bulunduğu ortama uygun şekilde yaratıyor. Mesela biz sürekli gösteriyoruz kendinin rengini değiştiren canlılar mesela. Kamuflaj canlıları diyoruz. Yani öyle canlılar var ki mesela bir kurbağa çeşidi vardı. Geçen onu gösterdik. Yaprak şeklinde deseni mesela. Evet. Allah öyle yaratmış.
Maşallah.
Ya bulunduğu ortamda o yaprak var çünkü. Yani o canlı, o yaprak şeklindeki canlıyı siz buradaki sokakta normal bir şekilde görmüyorsunuz. O yaprağın bulunduğu bir ortamda yürüyorsunuz.
Evet. O da onun genetik bilgisine sahip. Maşallah. Çok yani, doğru.
Böcekler var mesela. Dal şeklinde bakıyorsunuz. Yeşil bir yaprak şeklinde böcekler var mesela.
Sadece
bunu da ona göre yaratmış Allah. İşte baktığımız zaman hani bunların tesadüf zaten bu kadar güzellikleri ve bu kadar zamanında ve yerinde olan şeyleri bir araya getirmesi mümkün değil. Çünkü bakıyorsunuz her şey çok düzgün, her şey çok nizamlı, her şey yerinde, nasıl olması gerekiyorsa o şekilde ve bu sistem hiç bozulmadan devam ediyor. İşte bu da Allah'ın yaratmasını gösteriyor bize. Yani Allah'ın yarattığını, tek yaratıcının Allah olduğunu gösteriyor. Yani hiçbir şekilde tesadüfler yaratıcı olamaz zaten yani.
Evet.
Böyle bir şeye inanmak da saçmalık oluyor. Başka bir şey olmuyor.
İşte şimdi yani hakim olan görüş şuydu tabii. Bilimi yanlış tarif ettiler ve yanlış uyguladılar. Yani bilimin amacı hiçbir zaman materyalizmi savunmak değildir. Yani maddeyi mutlak kabul eden, haşa bir yaratıcının varlığını inkar eden, o mantıkla ortaya çıktılar. Yani o kadar çarpık bir mantık ki, madde kendi kendini organize eder, madde kendi kendine bir düzen oluşturur ve bu düzenden de işte insan, tüm canlılar, evren meydana gelmiştir gibi bir şeyi savunma adına ortaya çıktılar, bu materyalizm denen. Ama bu onlara öyle vakit kaybettirdi ki bugün hocamızın programında harcanan paraları okudular. Evrimi ayakta tutmak için. Milyarlarca dolar, yüz milyarlarca dolar para harcıyorlar. Amerika'sı, Avrupa'sı. Ya bu tam bir rezalet. Bu sapkın felsefeyi, yani Darwinizm saçmalığını, tesadüf saçmalığını ayakta tutabilmek için yüz milyarlarca dolar para harcıyorlar her sene. Ve yüz binlerce bilim adamı laboratuvarlarda sırf Darwinizmi ispatlamak için abuk sabuk işler yapıyorlar. Ya hiçbir işe yaramayacak. İşte mesela tamam bir işe yarayabilir yaptıkları ama yani neticede vakit kaybı çok büyük ve sonuçları da çarpık yorumluyorlar ve çarpıtıyorlar. Binlerce makale yayınlanıyor. Açtığınız zaman bilimsel dergileri, yayınlanan makalelere bakalım. Hepsinde, yani Darwinizm savunan makalelerin tamamında gerçeklerin çarpıtıldığını görüyoruz. Mesela bir deneyi yazıyor, deneyin sonuçlarını yazıyor. Deneyin değerlendirme kısmında tamamen uyduruk değerlendirmelere başvuruyor. Bir örnek vereyim. Şimdi bunlar faydalı mutasyon var diye güya bir takım şeyleri örnek koşuyorlar. Mesela diyorlar ki Japonya'da filanca bakteri bulundu, deney yapıldı. Filanca bakteriler, naylon var bildiğimiz sentetik bir madde, insan tarafından işte 20. yüzyılda üretilmiş olan. Bunu metabolize edebiliyorlar ama bu özelliğe sahip değillerdi. Sonradan ortaya çıktı. Bu bakteriler naylonun ortamında oldukları için yeni bir enzim geliştirdiler. Enzimin de adını veriyorlar. Tamam mı? Bununla naylonu metabolize etti diyorlar. Şimdi bir kere bakterinin naylonu metabolize ettiği doğru. Hakikaten o ortamda bıraktığınız zaman o enzimi üretip naylonu metabolize ediyor. Bu da doğru. Fakat yeni bir enzim ürettiği yanlış. Uydurma bu tamamen. Yani bunu sırf evrime delil olsun diye yapıyorlar. Halbuki o bakteri o enzimlere en başından itibaren sahip. Bir mutasyon geçiriyor. Bu da doğru. 3 tane enzimi var. Naydol metabolize edecek. E2 dedikleri bir enzim var. Bakıyorlar onun üzerinde bir mutasyon var. Noktasal bir mutasyon meydana geliyor. O bakterinin o enzimi sakat hale geliyor. Sakat hale geldiği için naydolu metabolize etmede düz hem polimerleri var hem de oligomerleri var naylonun. O özelliği mutasyonla bakterinin enziminin spesifitesi yani özelliği bozuluyor. Sırf o moleküle özel olarak değil de başka molekülleri de parçalamaya başladığı için yeni bir özellikmiş gibi bir özellik kazanıyor. Ama sakat hale geldiği için. Şimdi burada bir mutasyonla bilgi kaybı var. Yani bu makaleyi yazan kişi sonuçta bunu evrime bağlıyor ya, bu tamamen uydurma, faydalı bir mutasyon yok. Ne olmuş oluyor? Yani bir gerçeği çarpıtarak sahte bir yalan bir bilgi oluşturuyor ve bunu empoze ediyor. Bunun gibi böyle yüz binlerce, milyonlarca örneği var bunun. Yani bilim adamları giriyorlar laboratuvara, yaptıkları deneylerle hep evrimi ispatlamaya çalışıyorlar ve vakit kaybediyorlar. 60 yıl işte bakterilerde şeyler oluşturuyorlar, mutasyonlar oluşturuyorlar meyve sineklerinde. Hepsi başarısızlığa uğruyor. Sen bunu yani anlamak için 60 yıl uğraşmana gerek yok. 60 dakikada da anlarsın bunu yani değil mi? İnsan aklı başında bir insan girip 60 yıl vakit kaybetmez orada. Bakıp ne olacak diye mutasyonla. Evet. 60 yıl vakit kaybediyor koskoca adamlar, kıllı kılçıklı adamlar. Laboratuvarda sabahlara kadar oturup sonra da tıs yok şimdi. Nerede hani faydalı mutasyon?
Milyar dolarlar harcamışlar hani
gençlere. Milyar dolarlar.
Milyar dolarlar
harcamışlar.
100 milyar dolarlar.
Bu parayı başka şey harcasanız zaten daha verimli olur. Daha dünya kalkınırdı yani bu parayı normalde.
Ya tabii zahiren teknolojinin önünde bir engel olmuş o devrim teorisi.
Sürekli kesiyor evet. Çünkü önünü.
Çünkü normal mesela yeni bir buluş buluyorlar. Yeni bir mesela bir genetik bir hastalığın tanısı, teşhisi yapılıyor. Daha sonra diyorlar ki tamam çok güzel bir buluş. Hatta belki ödül de veriyorlar. Nobel ödülü alanlar da oluyor özellikle hücredeki çalışmalarla. Şimdi bunu evrimle nasıl olmuş bir de onu açıkla bakalım diyorlar.
Aynen. Oradan gidiyor zaten iptal olacak.
Orada tabii. Onunla ilgili hem çok fazla zaman hem hayal gücü. Yani başka bir kaynağı yok evrim teorisinin. Sadece hayal gücü var. E işte oradan rüzgar esse, oradan volkana çarpsa, bir de yıldırım çarpsa.
Neler olur aslında?
Evet.
Aslında.
Oradan işte kuşlar suya dalsa geri çıksa böyle inanılmaz şey teoriler. Sonuçta tabii
hayal gücü,
boşa tamam. Giden vakit ve para olmuş oluyor her zaman için.
Aslında Darwinizler de artık onlar da kendilerine inanmıyorlar. Niye? Çünkü Darwin bir açıklamasında şöyle demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğa benim söylediklerime uymuyor.
Çok inatçı
evet,
benim
çok inatçı benim dediklerime uymuyor. Yani. Kendisiyle de zaten çelişiyor.
Ya bakıyorsunuz mesela söylüyoruz sürekli. Darwin'in itirafları vardı mesela anlatıyoruz. Ya hani bu yani bunu düşünen yani bunu anlatan hani onlar da artık bir pagan dini hocamız da öyle diyordu yani pagan dininin bir verdiği etki. Bakıyorsunuz mesela bunun başlarından birisi olan Darwin itiraf ediyor diyor ki evrim yoktur diyor. İtiraf ediyor artık bu kadar sene uğraştım diyor böyle bir şey yok artık bundan arkadaşlarına yazdığı mektupta mesela çıkıyor yoktur diyor biz de mesela hani biz de demeyeyim de ona inananlar yani evrime inananlar da adam başındaki adam reddediyor artık yok diyor siz neye dayanarak inanıyorsunuz o adam yıllarca araştırmasını da yapmış ona şeyler de harcamışlar diyor ki böyle bir şey yok artık diyor evrim yok diyor ama burada da insanlar evrime inanmaya devam ediyorlar ona baktığınız zaman hiçbir delil yok ispatı yok. Başlarında olan insanlar yani onu savunan insanlar da artık itiraf etmişler yokluğunu, olmadığını. Yani daha fazla da üstlenmenin daha fazla da yani olmayan bir şeyi araştırmanın da anlamı yok baktığın zaman. Çünkü öyle bir şey yok zaten. Yani doğada evrimleşen, mutasyonu uğrayan hiçbir şey yok. İspatı da yok bunun. Daha fazla zorlamanın da anlamı yok.
Evet yani mutasyona uğrayıp da yeni bir gen eklenen veya faydalı bir değişikliğe ulaşan hiçbir genetik değişiklik, biyolojik değişiklik yok. Ya Allah bunu zaten Allah canlılarda bak evrimin olmadığına dair o kadar katı delille yaratıyor ki Allah. Mesela fosilleri delil kılıyor. 3,5 milyar yıllık tek hücreli canlıların fosilleri var. 550 milyon yıllık ilk çok hücreli canlıların fosilleri var. Tıpatıpağın hiç değişmemiş. Burada açık bir kapı, ufak bir aralık yok. Allah tamamen bu kapıyı kapatmış. Yani canlıların bir tür başka bir türe değişimi ifade eden evrimin hiç olmadığını artık yani olmayacak şekilde Allah yaratmış. Yani bu anlamda hiçbir aralık yok. Burada çünkü yani ara bir nokta yok. İnsan ya diyecek ki kardeşim türler türe değişerek evrimleşmiştir. Bak bu bir seçim. Veya Allah hiç değişmeyecek şekilde yaratmıştır. Bakıyorsun bilim olarak araştırıyorsun. Fosillere bakıyorsun. Var mı değişiklik? Yok. ilk canlının oluşuna bakıyorsun. Bir protein bile başka yüzlerce protein aynı anda o ortamda olmadan olmuyor, olamıyor. Bunun teknolojisi, kimyasal bağları, kovalent bağları, hücresel çekim kuvvetleri, üç boyutlu şekli hepsi ayrı ayrı çok ayrıntılı vaziyette bir sistem. Dolayısıyla tek bir protein bile tek başına olamıyorsa ilk hücre nasıl oldu? Olamıyor. Evet, açık şimdi. Bir kapı yok, aralık yok. Allah orayı kilitlemiş, yok.
Zaten tesadüf, böyle bir konu, evet. Bakıyoruz mesela tesadüf diyorlar ya şimdi. Hani bir evrimleşme zaten söz konusu değil. Yapılan, hani kendiliğinden olması mümkün değil. Zamanda bilimciler, araştırmacılar yapmışlar, uğraşmışlar. Mutasyona uğratmaya çalışıyorlar canlıları. Yapıyorlar, o canlı direkt hayatını kaybediyor mesela. Farklı bir gen koyduğu zaman, eklemeye çalıştığı zaman. Yapamıyorsunuz da zaten bunu. E şuna bakıyoruz mesela. Artık DNA'ları mesela şifreli olduğunu biliyoruz bilimin gelişmesiyle. Ayrıca o da bir Kur'an mucizesi mesela. DNA kelimesi Kur'an'da yan yana geliyor. Evet. O da bir Kur'an mucizesi. Hani DNA kelimesi İngilizce olarak açılımı. Fakat Kur'an'da DNA yan yana geliyor.
Arapça
o bir, evet, Arapça olarak. O da bir Kur'an mucizesi.
Geldiği ayet, ilgili ayette 18. sure, Kehf suresinin 65. ayeti. Evet. 1865'te genetik biliminin başlangıcı. Evet. Yani o genetik bilimini yaratanın Allah olduğunu, genetik biliminin 1965'te başlamasını Allah'ın dilemesiyle Allah'ın olduğunu... Evet. Mendel'in o kanunları Allah'ın dilemesiyle keşfettiğini.
O ismi onun
Francis Crick ve tabii Francis Crick 1940'lı yıllarda DNA'yı keşfedip ilk defa Allah'ın ilhamıyla keşfettiklerini ve ona deoksiribonükleaz ismini, yani DNA harflerini verdiklerinin hepsinin Allah'ın ilhamıyla olduğunu Allah gösteriyor bize 1400 sene önce. DNA adı zaten konmuş Allah tarafından ezelde.
Bütün
daha
canlılar,
hiçbir insan yokken DNA adı verilmiş DNA. Evet. DNA ismiyle evet. yaratılmış zaten. Onu Kur'an'da da gösteriyor Allah bize 1940'lı yıllarda. Bilim adamlarının onu keşfetmesiyle zaten Allah onu keşfettiğini gösteriyor ispat, yani inşallah.
Ya bu işte mesela DNA diyorduk. DNA'lar biliyoruz hani şifreli, hocam daha iyi bilir mesela. Şifreli kodlu birbirine, hani harflerin kodları var ve birbirlerine eşleşerek gidiyorlar mesela. Biz mesela bunu göstermiştik. Tek bir tanesini çıkartıldığı halde, hani bir videoda göstermiştik mesela. Doğuştan mesela kolunun birisi yok. O DNA'lı harflerin, kodlanan harflerin bir tanesinin olmamasından dolayı bu olmuş. Yani yerlerinin değişmesi, olmaması da değil. Yani eşleşmenin yanlış olması sonucunda bu sonuç doğuruyor. Siz bunu yapamıyorsunuz ki, mümkün değil. Yani bir eksiklik, bir yanlışlık bütün sistemi bozuyor. Bütün dengeleri bozuyor. Böyle bir sistem zaten tesadüfen olmuyor. Bakıyorsunuz bunda çok üstün, çok büyük bir akıl var yani. Hani bunların birbiriyle eşleşmesinin tesadüfen olması mümkün değil. İnsanların da yapması mümkün değil. Bizim de bugün yapmamız, bugün istediğimiz mücadeleyi verelim, istediğimiz uğraşı verelim. Bir tane insan çıkartamayız. Mümkün değil. Bütün evet. DNA'ları bilmemize rağmen, kodları, eşleşmeleri bilmemize rağmen.
Şimdi mutasyonla ilgili bir film herhalde doktor hocam gösterecekti. Benim aklıma şimdi bir örnek geldi. Mesela herhangi bir kitabın yüzlerce sayfadan da oluşabilir. Bir sayfasını alalım. Mutasyonun hani ne anlama geldiğinin anlaşılması açısından. Şimdi orada ilk kelimenin ilk harfinden son kelimenin son harfine kadar mesela 1000 tane kelimelik bir sayfa olsun bu. Orada nedir? Anlamlı kelimelerin oluşturduğu cümleler, virgül, nokta, iki nokta, değil mi? Anlamı bütünleştirecek. Bütün imla kuralları da vardır onda. Şimdi oradaki sayfadan herhangi bir tane harfi alalım ve birleştirelim bütün harfleri. Bu sefer ne olur oradaki anlam? Yani ama bu, evet, yani mesela 3 kelimelik bir harf var başta. Fakat siz bir harfi alıp sıkıştırdığınız zaman, yani her boşluk yine boşluk olacak şekilde kalacak. O zaman ne olacak? Mesela arabanın önünde A gidecek, Arap kalacak. Öbürünün sonuna mesela A ile başlamaması gerekirken A ona dahil olacak vesaire. Bütün kelimenin ve cümlenin anlamı ne olacak? Baştan sona hepsi birer sıra harf değişti. Kaydından dolayı değişecek. İşte DNA'daki evet, mutasyonda ki etki de buna benzer bir durum.
Evet, bu değil mutasyon mi? Çeşidi doğru. Onur hocamın anlattığı çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Bir harf veya eklediğinizde veya çıkardığınızda DNA'dan bütün onun sağındaki şifre kayar. Çünkü her diyelim ki o bir gende olduğu zaman 3 harf bir amino asit anlamına geliyor. 3 harf. Siz bir harfi çıkartın buradan. Bu bir önceki harfle birleşecek. Değil mi? O bir önceki harfle birleştiği için bakın böyleydi. Bir tane harf çıktı. Bir önceki harfle birleştiği için bu 3 harf bambaşka bir anlama geliyor.
Evet.
Ondan sonraki 3 harf bambaşka bir anlama gelecek. 3 harf bambaşka böyle. Böyle bu şekilde gidecek. Çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Bütün genin anlamını iptal ediyor. Yani oradaki protein tamamen anlamsız hale geliyor. Protein olmuyor artık zaten.
Evet.
Harf eklendiği zaman yine aynı şey oluyor. Mesela 3 harf var. Bir tane yeni harf eklendi bakın. Bu 3 harfli kelime anlamı tamamen değişti. Ondan sonraki 3 harf tamamen değiştiği için yine böyle tamamen değişmiş olarak devam ediyor. Ya bundan yepyeni bir cümle çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. Hesap yapmışlar bakın. 20 tane harfin bir araya gelme ihtimali, yani alternatif kombinasyon sayısı 20 kentrilyon. Pardon, 100 kentrilyon. 20 harfin değişik kombinasyonlarının sayısı 20 tane harf. Ama bu kombinasyonlardan bir tanesi anlamlı bir cümle oluşturuyor. Anlamlı kelimelerden oluşan bir cümle bir şekilde oluşuyor. Onun dışındaki bütün kombinasyonlar anlamsız. 100 kentrilyon yıllık bir sayı. Sayının sıfırlarının haddi hesabı yok. Evrimcilere göre öyle değil. Mutasyon oluyor. Şimdi bakın, mutasyon mesela biraz önce Ender Hocam bahsetti. O bahsettiği mutasyonu. Bir harf değişiyor. Bakın ne oluyor DNA'da. Ki 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. Bu deformasyonda parmakların gelişimi birinci eklemden itibaren duruyor. Bakın işte bu mutasyon sonucu oluşuyor. Parmakların devamı yok, görüyorsunuz. Birinci eklemden itibaren. Niye? Çünkü mutasyon var ve tek bir harf değişikliği. Allah'tan bir nimet olarak parmaklarınız tam ve kusursuz. Bakın parmakların oluşum aşaması. Anne karnında önce palet gibi. Tabii bu hızlandırılmış çekim. Bu zaman içerisinde, yani kısa zamanda aradaki hücrelerin kendi kendini ortadan kaldırmasıyla, bu da genetik bir program sonucunda oluşuyor. Allah
evet, o hücreler tabii düşüyor sırayla, tek tek evet. Düşüyor mesela. O düşüş bile çok güzel aslında baktığınız evet. Zaman da. Çünkü hani el mesela şu şekilde düşünüyorsunuz. Şu şekilde yavaş yavaş açılıyor. Yani hangi hücre ne zaman öleceğini biliyor. Yani parmağın hiçbir boyutu birbirinden farklı olmuyor baktığınız zaman da. İki elin mesela parmaklarına bakıyorsunuz. Aynen. Birbirine eşit mesela. Bakıyorsunuz normalde bunun kopmaları lazım. Şurası çünkü kapalı olarak düşün. Şu an çizgi var. Benimki ayrılmış hepimizinki gibi. Ama orada normal şekilde bağlı. Şuradaki hücrelerin tek tek ölmesi lazım. Tek tek ölmesi lazım şunların ki parmaklar oluşabilsin. Bunların çok düzenli bir şekilde olması lazım. Yani bir sıra önceki ölse bu sefer parmak daha farklı şekilde olacak. Hücre oluşmayacak.
Yani aynısının
o da çok sağda
da,
aynısı sağda da solda da ve ayaklarda da aynısı. Evet. Simetri olarak baktığınız zaman.
Evet. Ama yani şimdi burada genetik programda dedik kendi kendini ortadan kaldırıyor. Doğru. Ama bu genetik program buradaki hücrelerde de var, buradaki hücrelerde de var, bütün hücrelerde var. Niye sadece aradaki hücreler o genetik programı işletiyor da diğerleri işletmiyor? Bu zaten yani bu mucize bu. Çünkü aynı genetik
parmakta da var. O da yani
aynı genetik program göz hücresinde de var, beyin hücresinde de var, parmak hücresinde de var. Parmağın bu etli kısmında da var, aradaki boşluk kısmında da var. Ama sadece buradaki hücreler işletiyor onu, onun bir yanındaki hücre devam ediyor yoluna. İşte bu Allah'ın yaratmasının mucizesi inşallah.
Evet.
Maşallah. Değil mi? O onu Allah'ın emriyle orada harekete geçiriyor Allah. O genetik programı o hücreyi kullandırtıyor, diğer hücreyi kullandırtmıyor. O hücrenin ama yerini biliyor olması lazım. Şimdi evet. Mantıken düşünelim. Ya diyor ben diyor parmak oluşturacak kısımdayım diyor. Bir yandaki hücre ben diyor parmak oluşturmayacak parmağın aralık değil, parmak oluşturacak kısımdayım diyor. Özür dilerim. Öbürü diyor ki ben diyor parmak, bir sonraki yanındaki hücre ben diyor parmak oluşturacak kısımdayım diyor. O genetik programı işletip ortadan kaldırıyor kendini. Bu tabii sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını gösterir. Yani ilk başta şuradan başlamıştık. Yani Kur'an bilime yol gösterir. En doğru bilgi Kur'an'dan geliyor. Tamam. Bu işte materyalizm çarpıtması bütün insanlığı yanılttı. Yani madde kendi kendini organize falan etmez. Cansız atomlar bir araya gelip nasıl düzen oluştursunlar? Böyle kepazelik olur mu? Bu yani süper saçma bir şey. Orada Allah'ın yarattığını görüyoruz. Yani bu sistemlerin olması, bu genetik bilginin parmak oluşturacak, kendini ortadan kaldıracak genetik bilgi, bir kısım genler baskılanıyor, bir kısmı açığa çıkıyor. Açığa çıkartan hücre tam olması gerektiği yerde, bastıran hücre de tam olması gerektiği yerde. İşte bu düzen, nizam ve intizam varsa bir yerde, bir düzen varsa o düzenin yaratıcısı vardır. Evet. Yani insan mantığı zaten böyle organize edilmiştir, böyle yaratılmıştır. İnsan bir yerde bir tasarım gördüğü zaman onun tasarımcısı olduğunu bilir. Bir düzen gördüğü zaman da onun düzenleyicisi olduğunu bilir. Bu sonsuz sanatı gördüğümüz zaman da sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının varlığını evet. Bilir. Düz mantıkla, yani böyle bilim adamı olmaya gerek yok bunu anlamak için. Evet. Yani insan 5 yaşındaki çocuk anlayacağı kadar açık her şey inşallah.
Bir de Allah dünyada başıboş her sistem bozulmaya gidiyor. Düzensiz oluyor. Yani normalinde düzensizlik oluyor. Sadece bilinçli bir müdahale olduğunda düzen oluşuyor. Allah dünyayı o şekilde yaratmış tabii, vaziyette.
Patlama sonucu çünkü. Evet. Düzensizlik olması lazım.
Ya normalde mesela insanın sosyal hayatında da rastgele bir düzen olmuyor. Nerede mesela bir kurum görseniz düzenli çalışan, o kurumun kurucusu ve işleticisi, kontrol edicisi oluyor. Çünkü düzen illaki düzen kurucuyu gerektiriyor. Mantıklı bir planlama ve işleyiş gerektiriyor. Bu da ancak iradeyle oluyor. Doğada mesela portakalı bırakın, kendi başına ne oluyor? Çürüyor, bozuluyor, yok oluyor değil mi? Dağılıyor. Ama portakal meyvesi oluşurken ağaç ona vesile ediyor. Çünkü ağaç onun düzenleyicisi zahiren. Yani her zaman için düzgün bir şey varsa, doktor hocam anlattı, o zaman onu düzenleyen bir iradenin, değil mi, bilincin varlığında şart olmuş oluyor.
Zaten düzen olmasa bilim olmaz. Yani bilimin olmasının sebebi düzen olmasıdır. Bilim o şekilde işler. Siz evet. Ya çıkarımda bulunursunuz, ya indüksiyon yaparsınız ya da deduction dedikleri, yani genelden özele indirgersiniz. Bu düzeni olması bilimi oluşturuyor. Kural çıkartıyorsunuz siz. Yani bakıyorsunuz bir şey oluyor. Hem burada oluyor hem burada oluyor. Bunun diyorsunuz bir sebebi olması lazım. Bilim adamı araştırıyor bunu. Önce gözlemde bulunuyor. Gözlem sonucunda bir sonuca varıyor. Ve ona bir hipotezle sebep oluşturmaya çalışıyor. Mesela şimdi var. Edwin Hubble var. Teleskopuyla bakıyor. Şunu görüyor. Bütün yıldızların spektrumu, tayfı, yani ışık tayfı hep kırmızıya doğru gidiyor. Bu fizikteki bir kuraldan kaynaklanıyor. Sizden uzaklaşan gök cisimlerinin tayfı kırmızıya kayar. Size doğru yaklaşıyorsa mora kayar. Eğer bir ultraviyoleye doğru kayar, mora doğru kayar. Demek ki diyor bütün diyor evrendeki yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Şimdi bu bir gözlem. Önce gözlemliyor. Ondan sonra diyor ki biz diyor zamanda bilim adamları geriye doğru gidersek diyor madem uzay genişliyor diyor. O zaman diyor geriye doğru gittiğimizde diyor o küçülmeye başlayacaktır diyor. Küçülecek. Ne zamana kadar? Tek bir nokta olana kadar diyor. Tek bir noktasından öncesinde de diyor hiçbir şey olmaması lazım diyor. Demek ki diyor yoktan diyor bir anda diyor bütün evren, kainat, atomlar diyor yoktan bir anda ortaya çıkmışlar diyor. Buna Big Bang adını veriyorlar. Ve bunun delillerini aramaya başlıyorlar. Bakın bilim böyle işliyor işte. Buna diyorlar o zaman yani eğer böyle bir şey olduysa diyorlar büyük bir patlamayla meydana geldiyse Big Bang adı verilen ama düzenli bir patlamanın olması gerekiyor bu. O zaman bunun kalıntısı ışın olması gerekir diyorlar. Yani kozmik fon radyasyonu. Kozmik fon radyasyonu. Bunu aramaya başlıyorlar. Oo bir çıkıyorlar uzaya. NASA uydu gönderiyor. COBE uydusu. Cosmic Background Explorer açılımı. 8 dakikada buluyor bunu. Daha önce de buluyorlar da bu artık en son nihai olarak böyle tak diye buldular.
Aşikar bir
demek
şeymiş.
Ki Big Bang evet. Doğrulanıyor. Hakikaten bakın işte bilim böyle işliyor. Yani akıl, mantık, gözlem, deney. Ondan sonra başka şey de var mesela hidrojen helyum oranına bakıyorlar. Sonsuzdan beri olsaydı diyorlar. Bütün hidrojen helyuma döneceği için bütün helyum hidrojen helyum oranı hidrojen helyuma döneceği için hiç hidrojen kalmaması gerekirdi diyorlar. Halbuki öyle değil. 14 milyar yıllık, 15 milyar yıllık bir başlangıçla uyumlu hidrojen helyum oranı bulunuyor. Demek ki o da doğru. İşte bilim bu şekilde işler. Halbuki adamlar diyorlar ki ortaya çıkış noktası yanlış zaten. Madde kendi kendini organize eder. Madde kendi kendini organize ettiği için bu düzen oluşmuş, milyonlarca tür canlı çıkmış, evren kainat uzay meydana gelmiş. Tabii ki bu yanlış. İşte Kur'an'daki bilgi bizi doğru yönlendiriyor. Kur'an'da ne diyor Allah? Allah bütün evrenin kainatı yoktan var ettiğini söylüyor. Mesela Big Bang de var Kur'an'da inşallah. Bütün canlıların Allah tarafından yaratıldığını bildiriyor inşallah. Evrimin kesinlikle olmadığının delilleri var Kur'an'da. İşte Kur'an doğruya yönlendiriyor. Eğer Kur'an'a uyulsaydı, nitekim Kur'an'a uyan bilim adamları 10. yüzyılda İbn Sina, İbn Cülcül, Biruni bunlar modern bilimlerin kurucusu oldular Kur'an'a uydukları için. 10. yüzyılda bilimde muazzam bir patlama olmuştu. Daha sonraki bilim adamları da dindarlar. Mesela Newton, Galileo, ondan Einstein. Sonra Pasteur, Einstein. Onlar da bilime bir hız kazandırdılar dindar oldukları evet. için. Ama ondan sonra Darwinizm ve materyalizmin kontrolüyle ki Einstein'ı da yavaşlatıyorlar. Einstein mesela uzayın statik olmadığını buluyor. Onu evet. mecburen değiştirdim ben diyor. Kozmik bir sabit ekledim diyor denklemlerime ki materyalistin iddia ettiği gibi sabit görünsün. Halbuki sabit olmadığını buluyor Einstein. Bak ne kadar vakit kaybettiriyor. Sonra da diyor ki Einstein Big Bang ortaya çıktıktan sonra bu diyor kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. 70 yılda direniyorlar Big Bang'e. Bak kemik kafaya bakın. Big Bang delilleriyle ortaya çıkıyor. George Gamow hesaplarıyla kozmik fon radyasyonunun ışınının olduğunu ortaya koyuyor. Arno Penzias, Robert Wilson kanıtlıyor bunu. Nobel ödülü alıyorlar. Fred Hoyle ve avanesi hala direniyorlar o dönemde. Anthony Flew de var bunların arasında. Anthony Flew sonra 2004 yılında imana geliyor. Allah yaratmıştır diyor. Kusura bakmayın diyor. Ben maşallah özür diliyorum diyor. Bütün insanlıktan diyor. Ateist olmalarına vesile olduğum için. Ama işte o kemik kafa, o taş kafa zihniyet böyle bilimi anormal geri bıraktırdı. Ben burada bir iki örneğini veriyoruz biz. Yüz binlerce makaleler böyle. Yüzlerce dergi var, bilimsel dergi var. Sırf Darwinist böyle saçma sapan yorumlarda bulunuyorlar böyle. National Geography açıyorsunuz, adam anlatıyor, iman hakikati anlatıyor. Nasıl mucize diyor, mucize kelimesini kullanıyor. Ya diyor bu canlıda bunun olması mucize diyor, şu sistem mükemmel diyor, bu sistem mucize diyor. Sonra sonuna bir cümle ekliyor. Kendi kendine oluşmuştur bu, devrimde oluşmuştur. Ya bırak amca yani bu o David Attenborough falan amcalar çıkıyor böyle şey ondan sonra muazzam anlatıyor. Çekmişler filmlerini.
Çok güzel. Evet.
Değil mi? Allah'ın yarattığı o kadar açık ki muhteşem sistemler böyle. Kendi kendine bunu kelebek bunu yapmıştır, evrimleşmiştir lafını ekliyor ondan sonra. Bakın onunla ilgili bir film var, onu bulayım da göstereyim şimdi, çok ibretlik.
Hocam arıyor muydu? Yani kısa bir arayı girmemiz gerekiyor.
Aradan sonra gösteririz.
Aradan sonra gösteririz inşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araya girmeden önce Oktar Hocam son şeyden bahsedecekti. Kuşların, evrimcilerin daha doğrusu izahlarından bahsedecekti. Orada kalmıştık. Devam edelim isterseniz hocam.
Evet, yani evet. Bu işte mesela bir BBC belgeseli olabiliyor. Mesela bir National Geographic'teki belgesel olabiliyor. Şimdi bakın koskoca BBC belgeselinde uçuşun kökenini anlatıyorlar şimdi. Neler diyorlar onu hep birlikte görelim. Güya uçuşun kökeni.
But why should they have become so long that they enabled an animal to take to the air?
Mesela uçan bir kuş diyor, nasıl oluştu? Bunu gösteriyor. Bu Avustralya'da yaşayan bir kertenkele. Yani günümüzde yaşayan mükemmel bir canlı. Allah tarafından yaratılmış. Bakın görüyorsunuz böyle özellikleri olan. Şimdi bu diyor cevabı verebilir diyor. Uçuşun kökeni hakkında diyor. Şimdi o boynundaki o yapıyı açmış, koşmaya başlıyor. Arka ayakları üzerinde koşuyor diyor. Bu diyor sürüngen diyor. Birdenbire diyor, böyle diyor, kuş tüyleri geliştirmeye başladı diyor.
Görmüyoruz, görmüyoruz.
Gölgeden çıkarken.
Evet, ve birdenbire kuş olarak çıkıyor. Al sana kuş, uçuyor. Rezalete bak.
Şey ya, illüzyon hani resmen
dalga geçer gibi.
Bir daha kuş olur.
Ama işte bu anlatımları böyle. Ya mesela muhteşem bir sistemi anlatıyor. Onun özelliklerini anlatıyor, genetik özelliklerini. Bu diyor muhteşem diyor, mucize diyor, mükemmel diyor. Sonunda evrimleşmiş diyor. Ya da işte bunu böyle yapmış diyor. O da öyle yaptı diyor falan böyle. İşte bu evrimcilerin propaganda tekniği. Yani bir cümle, aradan bir şey böyle, kısa bir film. Şimdi bu o kadar uyduruk bir şey ki bakın. Bir kere hiçbir bilimsel delili yok, görüyorsunuz. Yani delile dayalı değil. Ayrıca bilime ve mantığa aykırı. Çünkü bir kuşla bir sürüngenin arasında genetik özellik olarak muazzam bir fark var. Sürüngenlerin özellikleriyle kuşların özellikleri tamamen farklı. Evet. Mesela neleri farklı? Sürüngenlerin bir kere pulları vardır. Zırh kuşta gibi. Bu tüy, kuş tüyü vardır. Apayrı yapılar. Yani bir pulla tüyün en ufak bir benzerliği yok. Kuş tüyü mükemmel bir yapı, asimetrik tüy yapısı. Birbirine fermuar gibi geçen böyle minnacık mikroskopik tüylerinden meydana gelmiş olan bambaşka bir yapı. Genetik kodu bunun tamamen farklı. Yani şöyle düşünün, mesela bir biyoloji kitabı var, bir tane de tarih kitabı var. O kadar farklı birbirinden. Ama ayrı bir şey, alakası yok. Kuşların iskeletleri içi boş oluyor, hafif oldukları için, uçabilmeleri için. Bunun genetik özelliği tabii ki bir sürüngeninden farklı. Çünkü sürüngeninki içi dolu kemik yapısı vardır, ağır kemik yapısı. O onu taşıyabilecek güçtedir. Evet. O şekildedir iskeletleri. Ayrıca akciğer yapıları birbirinden tamamen farklı. Kuşun akciğeri tamamen farklı özellikte, çok yoğun oksijene ihtiyacı var. Giriş ve çıkışları ayrıdır. Mesela insan akciğerini düşünelim. Tek bir nefes borusu vardır. Aynı yerden girer, nefes alırız. Sonra nefes almayı durdururuz, nefesi aynı yerden veririz. Kuşta böyle bir şeye zaman yok. Yoğun oksijenin gerektiği için akciğerinde giriş ve çıkış ayrıdır ve içeride kesecikler vardır. O kesiciklerde havayı tuttuğu için sürekli olarak oksijen sağlanır dokulara. Metabolizması çok yüksektir. Mesela bir serçenin vücut ısısı 42-45 dereceye kadar çıkabiliyor. İşte kalp atım hacmi ona göre oluyor. Her şey ona göre oluyor. Aerodinamisi, değil mi? Şekli. Yani şimdi şunun ne kadar mantıksız, ne kadar saçma olduğu ortada, değil mi? Bunu BBC yapıyor işte. Bunu David Attenborough söylüyor. National Geographic yapıyor. bilimsel dergi diye açıyorsunuz, Science dergisini, Nature dergisini. Mesela bir makaleyle hakikaten önemli bir özellik anlatılıyor. Bilimsel deliller veriliyor. Sonunda yorum kısmına bakıyorsunuz veya ilk başındaki başlığına bakıyorsunuz. Evrim kanıtlandı. Bilmem neredeki bakterilerdeki evrim kanıtlandı. Ne? Alakası yok evrimle. Hiç alakası yok ama. Ama bütün makaleyi o şeye getirmişler. Yani hipnoz büyü gibi böyle. Onu yazan adam biliyor evrimin delil olmadığını. Çünkü evrimcilere bakıyoruz. Hepsinin itirafları var. Ama hepsi büyü gibi çoğunluğa uymuşlar böyle. Ya diyor ben şimdi neme lazım diyor. Beni profesörlükten atarlar diyor. Üniversitede kariyerim var diyor. Yükselemem diyor. Nature dergisinde bastırabilmek için Nature basmaz diyor. Aksi takdirde yaparsam diyor. Hakikaten bir film çevirdi Amerikalılar. The Expelled diye işinden atılanları böyle evrime karşı çıktığı için. Uzun bir liste var. Adam profesör, beyinci kimi, beyin cerrahı kimi, işte akademisyen kimi, mikrobiyolog. Üniversitelerden atmışlar. Niye? Yaratıldı da demiyor adamlar. Yani Allah tarafından yaratıldı da dememişler. Sadece bir akıl olabilir. Evrim değil de bunun arkasında bir akıl tasarım var. Akıl olabilir diye bir cümle geçirmiş mesela makalesinde. Adamı işten atmışlar tutup. İşte öyle bir Darwinist diktatörlük vardı. İnşallah. O eridi ama Allah'ın izniyle. Güçleri kalmadı. Yani gene var ama bütün güçlerini kaybettiler. Çünkü evrimi savunacak delil olmadığını bütün dünya öğrendi. Hocamızın vesilesiyle. Rezil rüsva oldular böyle. Şimdi kimse çıkıp da evrimci, biraz önce sizinle de konuştuk. Kimse çıkıp artık evrimciyim diyemiyor. Evet. Rahat rahat söyleyemiyor bunu.
Düşünse çünkü de gizliyor zaten. Evet. Öyle olduğunu düşünse bile gizliyor. Çünkü artık o kadar çok inanan ve gerçekler, bilim, teknoloji, her şey. Yani bütün her şey destekliyor zaten evrimin olmadığını. Şimdi insanlar mesela oturup konuşuyorsunuz falan. Bundan 5-10 sene önce ateist olan, işte evrimi savunan insanlar beraber oturuyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. İşte anlatıyorsunuz mesela Allah vardır, her şeyi Allah yaratmıştır falan. Evet diyor. 5 sene önce, 10 sene önce neydi? Niye evrim var diyordun? İşte hepsi inşallah hocamızın da katkılarıyla beraber artık değişim gösterdiler.
Maşallah.
Bakıyoruz hani eskisi gibi evrimci olan, ateist olan insanlar artık dışarıda. Gerçi kendileri de artık inanmışlar bir yaratıcının olduğuna, tabii, bir akıl sahibinin olduğuna. Ama inanmasa bile, yani inanmayanlar bile artık ben evrimciyim ya da ateistim, ben inanmıyorum diyenlerin söylemediğini görüyoruz. Çünkü o kadar çok kanıtı var ki. Ya tek bir soru sorarsınız ona, böyle oturur kalır. Nasıl cevap vereceğim? Kekelemeye başlar. İşi çıkar gider falan, hep bu böyle şekilde olur.
Somut şeyler var çünkü. Fosiller var milyon yıl önceden, evet, belli. Sinek aynı sinek, arı aynı arı. Yaprak olsun, yaprağa benzeyen karınca şeyler,
böcekler
aynı. Her şey aynı yani, hiçbir değişim yok, hiçbir bir farklılık yok. Buna da inanmak için doğruyu bileceksin, inanacaksın.
Yapmış zamanında evrimciler, ne yapmışlar mesela? İnsanları hileyle kandırmaya çalışmışlar. Farklı kafataslarını birleştirip, biliyoruz hani insan, tabii, kafatasıyla orangutan kafatasını birleştirip hani insanın çenesini ona koyup işte insan bu evreden geçti, böyle oldu. Maalesef o şekilde söylüyorlar. İşte insanlar da baktılar, daha sonra bilim ve teknoloji de gelişince mesela böyle bir şey çıkıyor, öyle bir şey atılıyor. Hemen araştırması yapılıyor, bilmem bakılıyor, teknolojik, bilimsel, o her şeyine bakılıyor. Bir bakılıyor ki öyle bir şey yok. Direkt o test çürümüş oluyor. Şimdi bilimde çok geliştiği için artık zaten dünyada artık yapabilecekleri bir şey kalmadı bununla ilgili. Şimdi uzaya yöneldiler çünkü daha uzayda çok fazla bir keşif olmadığı için şu anda acaba uzaylılar mı var falan diye o şekilde bir öne sürüyorlar. Çünkü dünyadaki artık ispatı yok, delil yok. Çünkü ona karşı milyonlarca fosil var. Amberler var, fosiller var. Bakıyorsunuz mesela hiçbir şekilde bunun bir kanıtı yok, delili yok. Hani ona dair tek bir kanıt bile yok evrimin olduğuna dair.
Eskiden sen az önce dedin ya 5-10 sene sonra önce daha çok evrime inananlar vardı diye. O zaman bilim daha çok gelişmemişti. Özellikle son 20. yüzyılda, 20 sene önce mesela bu kadar bilinen şeyler değildi. Son 20-30 yıldır daha çok bilimimiz geliştiği için insanlar da doğal olarak buna inanıyor. Bilimle çünkü kanıtlanıyor.
Evet. Evet, maşallah.
Kulaktan dolma sözlerle değil. Açık net delillerle, bilimle açıklandığı için bu, yani bu tez yıkılmaya başladı insanlarda, evrim tezi.
Bir de gördüler, evet, hani şeycilerin, evet, anlattığı gibi, evrimcilerin anlattığı gibi mesela dinin bilimle iç içe olmadığını söylüyorlardı mesela. Evet. Oysa Kur'an-ı Kerim'i sürekli anlatıyoruz, Kur'an mucizeleri. Bilim yani, resmen bilim anlatıyor, evet, bize.
Maşallah. Hani bunlar Kur'an'da televizyonun, cep telefonların bunları olacağını söylüyor. Farklı şekillerde ama bunların, evet, olduğunu söylüyor.
Hadislerden anlaması için hadislerde bu şekilde
bildiriyor. Peygamberimiz vahiy yoluyla bildiriyor. Aynı zamanda yani, olacak teknoloji. Çok
teknoloji diyor ki yani, hatta şöyle söyleyin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı diyor, İnsanlar diyor, Müslümanlar, müminler diyor, oturdukları yerlerden izleyebilecekler. Bu ne demek? Tabii. Televizyon demek yani.
E baktığınız zaman telefon demek. 3G çıktı mesela, insanlar birbirine karşılıklı görebiliyor telefonu.
Avuç içinde görebiliyor.
Avuç içinde görebiliyorsunuz
mesela diyor. Mesela biz şu an buradayız. Bizi bütün dünya izleyebiliyor. Herkes izliyor.
Aynı anda.
Ama biz bir duvar, dört duvar arasındayız. Ama bütün herkes bizi izleyebiliyor televizyon sayesinde.
Maşallah.
Bunu Allah Kur'an'da 1400 önce bize bildirmiş. Maşallah.
Evet.
Ya
evet.
Baktığımız zaman o yüzden hani artık bu mesela diyorduk hani bilimin iç içe olduğunu görüyoruz, bilimin ispatladığını görüyoruz. İnsanlar da artık baktı. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bugün açıp okuduğumuz zaman da, baktığımız zaman da bilime hiçbir şekilde ters olmadığını görüyoruz. Çünkü Allah her şeyi zaten yaratırken bir nedenle de yaratmış ki insan aklını kaybetmesin diye. Tabii. Çünkü hepsinin bir nedeni var. Bütün yaratılışların, ama nedenlerin de nedeni var. O da işte akıl sahibi olan Allah. Yani baktığımız zaman dünya diyoruz mesela, bir patlama sonucu diyoruz. Bir patlamayı bir neden olarak yaratmış Allah dünyayı. Ama baktığın zaman o patlamayı yoktan var eden kim? Allah mesela.
Allah'ın patlamaya ihtiyacı yok ki. İstedikten sonra her şeyi kendisi nasıl isterse yaratabilme gücü var.
Evet. Bravo, maşallah. O demesiyle yaratıyor
tabii
Allah.
Ki.
Ama o sebepleri de güzellik olarak yaratıyor insan evet, için. Mesela
işte akıl şeyi olmasın diye insanlar yani akılıyla ersin şeylere diyor, veriyor sebepleri. Az önce bebek doğumunda da aynısını söyledik. Havva'la anneleri babaları yoktu. Ama
evet,
oğlum,
metafizik konu.
Aynen.
Evet.
Evet. Bu şekilde.
Yani. Bir de teknolojisi ve zahiren hani bilimsel nedenleri, yani reaksiyona girenler var, çıkanlar var. Buradaki kimyasal kuvvetler böyle mesela gibi açıklamalar, bilim yani bu şekilde işliyor, ama bir de güzellik var, estetik var. Mesela kar tanelerinde altın oran var.
Evet.
Eğer kar tanelerinde altın oran olmasaydı bugün insanoğlu çıkıp diyebilir miydi acaba kar tanesinde neden altın oran yok? Aklına bile gelmezdi.
Öyle bir oranı da bilmezdik.
Evet, veya çiçeklerin yapraklarında altın oran olmasa mesela çiçekte. Diyebilir mi yani neden burada oran acaba altın oran değil? Böyle bir şey aklına bile gelmezdi.
İşte Allah.
Ama Allah hem teknolojik anlamda hem de estetik anlamda insana güzellik yaratıyor ki İnşallah. Hani yaratıcının estetiğinin, güzelliğinin ve sanatkarlığını da Allah göstermiş oluyor. Hem bilimsel açıdan, teknolojik açıdan veriler ve değerler var. Hem de güzellik, estetik açıdan da bir anlamda
işte değerler
var. Bizi
de işte o şekilde hani Allah yaratmış. Çünkü altın oran olan her şeyi insan gözü güzel görüyor. İşte hocam dedi mesela çiçekler, işte bizim mesela yüzümüzdeki olan altın oran. Doğadaki baktığımız zaman mesela bütün güzel şeylere, güzel dediğimiz şeylere hepsinde altın oran olduğunu görüyoruz. İşte Allah bizleri de altın oranı güzel görecek şekilde yaratmış. Dediği gibi hocam mesela altın oran olmasaydı, bugün hani altın oran diye bir şey olmasaydı kimse oturup düşünüp sormazdı altın oran neden yok diye. Çünkü böyle bir şeyin varlığı bilinmezdi. Ama Allah baktığınız zaman da bu da incelemeler sonucu. Hani artık merak ediyorlar. Çünkü bir bakıyorsunuz mesela şimdi bir çiçeğin burada var mesela masada. İçine bir baktığınız zaman da yani muhteşem bir şey var yani. Hani Allah tarafından yaratma var, görüyorsunuz hani bu insan kendi eliyle yapmak değil, bizim mesela ressamlar falan bunu çiziyorlar, aynısını çiziyorlar, bakarak çiziyorlar, taklit ediyorlar resmen, hani kendileri yeniden bir şey yapmıyorlar ama diyorlar ki ne güzel çizdi mesela, işte çok güzel resim yaptı, ödül aldı.
Evet.
Ama bu doğada var zaten yüzyıllardan beri var, yani dünya var olduğu milyonlarca yıldır bunlar var mesela, işte bunu görüp insanların esas yaratanın, yani bütün her şeyi doğadaki, kendimizin bile aynaya baktığımız zaman bile etten kemikten gözüküyoruz dışımıza baktığımız zaman. Ama içimizde öyle büyük kompleks sistem var ki. Evet. Şu an İstanbul'u insanlar hani aktarmak için göz alın. İstanbul'u düşünelim mesela. Ne kadar çok teknoloji gelişmiş diyoruz mesela. Her tarafta santraller var, elektrik santralleri var. İşte ne bileyim rafineriler var. Aklımıza ne gelebiliyorsa her şey bizim şu anda ülkemizde var. Evet. Baktığımız zaman da çok kompleks sistem geliyor. İnsan vücut sistemi bundan daha da kompleks bir sistem. Ve hiçbir şekilde dışarıdan yönetmeniz mümkün değil. Kontrol edebilmeniz mümkün değil.
Evet.
Tamamen o düzen içinde Allah'ın yarattığı şekilde devam ediyor. Yani baktığınız zaman da hiçbir değişiklik olmadan ve hiçbir müdahaleniz olmadan her gün kalbimiz atması gereken kadar akıyor. Böbreklerimiz ne kadar su göndermesi gerekiyorsa o kadar gönderiyor. Ne kadar kan pompalanması gerekiyorsa o kadar pompalanıyor.
Evet.
Biz buna dışarıdan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece bu kurulu düzeni yaşıyoruz işte. Bunun farkına varabiliyorsak zaten her şeyin esas noktası da burası. İşte buna vardığımız anda evrimin olmadığını da görebiliyoruz zaten.
Tabii tabii. Yani evet. Mesela öyle karmaşık bir konu yok yani. Allah'ın varlığı, dinin varlığı o kadar açık ki yani böyle inşallah. Böyle işte formüller şeye gerek yok yani inşallah. İnsan inşallah. Bakınca düşününce hemen tabii ki yani yarı tabii ki yaratılmış yani. Bu çok 5 yaşındaki çocukların yani. Anlayacağı kadar. Dünya var, ölüm var, bir amacı var dünyanın. Her şeyin bir amacı var. İnsanın da bir amacı var. Değil mi? Yaratılışında bir amacı var. Hayatın bir amacı var. nedir? Allah'a kulluk etmek. Allah bildiriyor bunu zaten inşallah. Çok kısa, geçici 60 yıllık, 70 yıllık bir dünya hayatı. Ondan sonra sonsuz hayat var. Yani sonsuz hayat, hocamız örnek vermiş mesela, 100 trilyon yıl geçiyor, daha başlamamış oluyor. Arkasından bir 500 katrilyon yıl daha geçiyor, yine daha başlamamış oluyor. Böyle bir sonsuz hayat var inşallah.
Ve o 60-70 yıl dediğimiz yaşamda da bize kalan süre 4-5 sene ancak kalıyor. Uykuda geçiyor çoğu. 8-10 saatimiz zaten uykuda geçiyor. Yemek yemeyle geçiyor. Doğal ihtiyaçlarımızla geçiyor. Bize tor topu kalan 4-5 sene içinde buradaki hayatı oraya tercih etmek saçmalık olur.
Tabii.
Ve bakıyorsunuz mesela, yani zaten bir son olduğunu görüyorsunuz. Niye? Bakıyorsunuz her gün birileri mesela hayatını kaybediyor. Yeni birisi geliyor. Demek bir başlangıcı, bir sonu var. Dünyadaki her şeyde bir son var. Görüyoruz yani. Dünyada olan, Allah'ın yarattığı her şeyde, bakıyoruz dünyada olan her şeyde. Bir başlangıcı ve bir sonu var. Ve belli bir süreç. Mesela şöyle düşünelim. Bugün en lüks arabayı düşünelim. En yüksek fiyatlı, en son model arabayı düşünelim. 10 sene, 15 sene sonra bu arabanın bu seneki değeri kalmıyor mesela. Değil mi? Ya yani demek ki bir şeyler zaman içinde kendini kaybediyor ve yitiriyor. Oysa bizim bu dünyadan sonra yaşayacağımız hayatta sonsuzluk ve sonsuz güzelliklerin olduğu bir hayat var. Evet. Bu dünyayı da nasıl yaşarız bu şekilde? Bu güzellikleri göz ardı etmezsek eğer, bunları görürsek, Allah'ın yaratıcı olduğunu bilirsek, yaratan olduğunu bilirsek ve onun istediklerine göre davranırsak, diğer ahir zamanda da, yani ömrümüzün son bulduğu zamanda da, ahirette de en güzel şekilde hayat bizi bekliyor olacak zaten.
Evet inşallah. Hem ahirette Müslüman, mümin olarak yaşamış insanlar çok müthiş nimetlerle dolu cennette sonsuz olan bir hayat yaşayacak ve hem hayal ettiği, umduğu, hem de aklına bile gelmeyen güzellikte birçok nimete de sahip olmuş olacak. Aynı zamanda Allah Kur'an'da ayette buyuruyor inşallah. Şeytan Allah'a sınırım, mümin bir erkek olsun, kadın olsun, kim salih bir amelde bulunursa onu bu hayatta da, dünyada da, ahirette de çok güzel bir hayatla yaşatırım. Yaptıklarının karşılığını en güzel bir biçimde veririm diyor Allah, mealen söylüyorum. Yani dünyada da en güzel hayatı yine müminler, Müslümanlar yaşıyor. Evet, müminler yaşıyor Allah'ın izniyle. Yani inkarcı bir insan, evrimci, materyalist kafaya, inanışa sahip bir insan, dünyada da onun hayatı kaos oluyor. Çünkü ya bak, inkarcı olduğu zaman ve rastgele tesadüflere inandığı zaman bir insan, onun aklına gelebilecek tehlike sayısı çok fazla oluyor. Yani her an bir meteor çarpabilir. Mutasyonlar acaba neler yapabilir? Şu an vücudunda hücreler neler yapıyor? Çünkü o Allah'ın kontrolünde haşa olmadığını düşündüğü için kaderin konforunu hiçbir zaman yaşayamıyor. İşte yolda giderken acaba araba kaza yapabilir mi? İşte bir gün bende kanser olur muyum? Acaba yaşlandım, aynada kırışıklarım arttı mı? Acaba kaç sene yaşayacağım? Her an hasta olabilir miyim? Mutasyona nereye kadar gidebilir? İşte virüsler, yeni bir virüs oluşturup acaba ilk beni mi hasta eder? İşte acaba işimden atılabilir miyim? Param yeter mi? Bir sürü değil mi korkusu vardır. Her taraftan, dört bir yandan korku sarar. Ama müminin böyle bir konusu yok. Mümin Allah'ın kaderine teslim olmuş vaziyette. Ve Allah ayette tabiri caizse hani sigorta gibi diyelim. Ne olursa hayırlısı oluyor. İşte. Ve Allah diyor ki seni sonsuz hayatta cennetime alacağım diyor. Zaten dünyada ne olursa hayırlısı olduğuna göre, yani ne olursa hayırlısı oluyor.
Evet, sigorta Allah'ın, değil yani Allah kader üzere tabii sonsuz aklıyla. Evet, bile o kaos kelimesi de hani yanlış, Allah affetsin, o yanlış anlaşılabilir.
İnkarcılar için.
Evet, kaos değil de kaos, çünkü kontrolsüz bir şey anlamına gelebiliyor. O da Allah'ın kaderinde. Yani onu yaşayan da, o hayatı kabusa dönen de, o da Allah'ın kaderinde. O da Allah'ın yarattığı kaderi yaşıyor.
Evet, o da Allah'ın kaderinde.
Bağımsız bir şey
Allah. Evet. Ölümü de bir sebeple insana veriyor. Mesela kimisi trafik kazasından ölüyor, kimisi hastalıklardan, evet, ölüyor. Hani hepsinin bir sebep veriyor. Bir
kader,
yani,
tabii.
Yani kadere bağlıyor. Normalde Allah istese istediği an alır. Tabii. Trafik kazasını veya bir hastalığı vesile kılmaz. Ama insanlara onları vesile kılarak, doğru, akıllarını zorlamamak için bu çok şekilde, doğru, yapıyor.
Tabii. Zaten ölüm birdenbire oluyor. Yani görüntü değişmesi. Birdenbire ölüm melekleriyle karşılaşıyor insan. Eğer inkarcıysa canı azap içerisinde çıkartılıyor. Evet. Eğer Müslümansa selam diyerek Hazreti Azrail, inşallah Azrail aleyhisselam, sağ en olun, güzel insan şeklinde böyle yakışıklı bir ekiple geliyorlar ve canı inşallah selam diyerek güzellik içinde alınıyor. Yani inşallah görüntü birdenbire değişiyor. Yani rüyadan uyanmak gibi düşünebiliriz böyle inşallah. Ölüm bir başka boyuta geçiş inşallah. Tamamen inşallah farklı bir boyuta geçiliyor. Burada ama arkadan kalanlara onun ölümü gösteriliyor. Yani bu, evet, bir trafik kazası şeklinde bir sebeple oluyor. Evet, bir ya da vesile, uykuda da olabiliyor. Veya işte çok genç oluyor, havuza giriyor, orada canı alınıyor.
Çok enteresan bir şey söylemek istiyorum onunla ilgili mesela. Hani düşünürseniz hiç o şekilde düşünmezsiniz. Gerçek bir olay mesela bu. Adam denizde yolculuk yapıyor gemiyle. Yolculuk yaparken adam ölüyor. Neden öldüğüne bakın, nedene bakın. Yani nasıl düşünürsünüz? Ya gemide boğuldu öldü, ya kalp krizi falan. Ama tam tersi, tepesinden uçak geçerken oradaki bagaj kapağından, yani kargo uçağı, taşıma uçağı, oradan bir inek düşüp insanın üstüne, o şekilde hayatını kaybediyor.
Tabii
mesela.
Yıldırım çarpıyor mesela, plajdaki adamı yıldırım çarpıyor.
Hiç akıl edemeyeceğiniz bir şey. Dersiniz ki hani bu şekilde burada ne alaka dersiniz mesela. Ama işte Allah hepsine bir neden kıldığı için ve bir kader üstüne her şeyimiz yazıldığı için, yaratıldığımız için onu yaşıyoruz hepimiz. Hani bunun önüne geçemeyiz hiçbir şekilde. O yüzden kaderimize göre yaşamamız gerekiyor. Tabii ki bu hani ben kaderde yaşayacağım işte yan gelip yatayım da kaderim neyse o olur değil. Çünkü evet. İnsanlar Allah tarafından en önemli yaratılan canlılar. Çünkü düşünme yeteneği verilmiş. İnsanlara akıl yolu verilmiş. Kötüyü de iyiyi de bir arada veriyor ki. Çünkü şeytanı da yaratmış ki Allah. İnsanlar doğru yolu oradan ayrılıp bulabilsinler tabii diye. Hani tabii ki tamamen kaderci olmak demek değil de ama her şeyin nedeni de kaderimiz oldu ve kaderimizi yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor.
Evet, evet, Allah ciddi bir çaba istiyor o şekilde. Eğer biri bu benim kaderimde deyip kendini bırakırsa o da onun kaderinde olduğu için öyle yapıyordur zaten. Kaderin dışında hiçbir şey olmaz. Bir dünya hayatının gerçeğiyle ilgili bir filmimiz var. İsterseniz onu izleyelim.
Evet var. Her şey bozuluyor, çürüyor bıraktığın zaman.
Şeytanlar Allah'a sığınırız. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Maşallah. Maşallah.
Çok evet. Güzel yani bakıyoruz mesela değil mi? Dünya güzeli dediğimiz kızların, kadınların, bayanların nasıl yaşlandığını görüyoruz. İşte ne kadar yakışıklı adamlar dediğimizin ne hale geldiğini evet. Görüyoruz. Dünyadaki her şeyin işte geçici güzellik olduğunu görüyoruz. Geçici. Her baktığımız
geçici.
Zaman
çok geçici, çok kısa geçiyor. Evet. Yani bir 10 yıl var. Gençlik bir 10 yıl daha işte. Ondan sonra çok süratli bir yaşlanma evet. Ve ölüm gerçekleşiyor. Birkaç 10 yıl yani. 1, 2, 3, 4 tane 10 yıl böyle
bambaşka bitiyor. Olur. Ben evet. Mesela şeyi çok mesela görüp de ibret ettiğim şeylerden bir tanesidir. Mesela Muhammed Ali Külebilir'den Müslüman olmuştu. Geçtiğimiz zamanlarda 100 yılın boksörü seçilmişti. O zamanlar diyordu ki en iyi benim, benden iyisi yok, ben mükemmelim diyordu mesela. Şimdi Parkinson hastası, ayakta dururken bile kendi işini gücünü bile zor yapıyor. İşte insanlar için bu da çok büyük ibrettir. Baktığımız zaman da hiçbir şeyden kendimizden dolayı övünmememiz gerekiyor.
Evet.
Yani dünyamızda yani o da maşallah yine veren bize Allah. Gücü, kudreti, güzelliği veren yine Allah. Bunu tabii bilmemiz lazım. Yani biz güzelsek, biz yakışıklıysak Allah'ın yaratmasıdır bu güzellik, yakışıklılık. Ve geçicidir zaten. Tabii. Yani baktığımız zaman da hepsi, hiç kimse o dönemindeki gibi olamıyor. Yani şu an 20 yaşında, 30 yaşındaki birinin kuvvetiyle, gücüyle 70-80 yaşındakinin birinin biri olmuyor. İşte bu yüzden dünya hayatının geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları görmemiz gerekiyor. Bunun için de zamanımızın farkına varmamız gerekiyor. İşte insanların da bu aldanmaya gidip dünya hayatındaki güzellikleri yaşayıp tamamen ahireti, işte esas gerçek hayatımızı unutmaması gerekiyor.
Evet.
Mesela Japonya dedi ki binalarımız çok sağlam, kesinlikle yıkılmaz, her türlü şiddete dayanır. Gördüğünüz üzere bir deprem oldu. Allah'ın yarattığı bir depremle bütün o yarattıkları, yaptıkları binanın hepsi alt üst oldu. Yani insan ne kadar uğraşsa da Allah'ın yaptığına karşı gelemez.
İnşallah. Güç Allah'ın tabii.
Güç Allah'ın.
Güç Allah'ın.
Kader değişer de Allah'ın yarattığı kader neyse o oluyor.
Evet, işte bizler de sürekli şimdi anlatıyoruz mesela. Bizim işte bunların farkına varmamız çok güzel bir şey. Çünkü bizim bunlara farkına varacağımız bir döneme doğru gidiyoruz.
İnşallah.
Öyle bir dönemdeyiz. Ayrı zamandayız çünkü. Biliyoruz ki hepimiz Allah'ın bize yazmış olduğu bir kader var. Yazılan bir kader var. Biz de bunları yaşıyoruz. İşte ayrı zamanın, Allah'ın yazdığı kaderden bir tanesi de bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi. İşte insanlar mesela bunu görmezden geliyorlar. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini söylüyorlar. Ona inanıp düşünüp söylüyorlar. Bunların hepsi zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özel çıkış alametleri. Çünkü bu zorluklar olmadığı sürece Hazreti Mehdi Aleyhisselam zaten zuhur etmeyecekti. İşte bu da öyle güzel bir dönemdeyiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok güzel olaylar anlatmış. Mesela şimdi baktığımız zaman yaşıyoruz. 150 tane olay gerçekleşmiş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleriyle ilgili. Sadece bu değil, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bakıyoruz fiziksel özelliklerinden bahsediliyor çok detaylı bir şekilde.
Evet, maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mesela yapacakları faaliyetlerden bahsediliyor. Dünya hayatında yapacakları, insanlığa yapacakları, İslam'ı yayacak, işte dünyaya, bütün dünyaya, bunlardan bahsediyor. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cömertliğinden, işte iyi niyetinden,
sevgisinden,
merhametinden, bütün yani bütün güzelliklerinden, dünya hayatında yapacağı bütün güzelliklerden bahsediyor.
İnşallah.
Bunlardan bir tanesi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakı. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi, çünkü Peygamber Efendimiz hadiste öyle söylüyor. Benim torunumdur diye söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam için. Bu yüzden dolayı
onun ahlakı benim ahlakım
evet,
gibidir.
Benim ahlakım gibidir. Maşallah. İslam ahlakının İnşallah. Çok büyük olacağını Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve bütün dünyaya bu İslam ahlakını yayacağını izleyicilerimize aktaracağız inşallah şimdi.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam ahlakı özüne dönecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemindekinde asıl haliyle yaşanacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her yaptığını o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaliyet temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam'ı yeniden başlatacaktır.
Evet, demek ki bütün bidatleri, hurafeleri, yobazlık, münafıkane sistemi ortadan kaldıracak inşallah. Dini Peygamber Efendimizin döneminde olduğu gibi Peygamber Efendimizin tefsirleriyle inşallah özüne, yani Kur'an'a gerçek anlamındaki asr-ı saadet dönemindeki gibi yaşanacak inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde aynı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi o dönemdeki tüm ateist, inkarcı sistemlerin fikren mağlup edecek. Bu sistemlerin tüm fikri altı yapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ahlakının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi özüne tam uygun şekilde tüm bidatlerden, gerçek dışı uygulamalardan arınmış haliyle yaşanmasına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam gerçek İslam ahlakını ortaya çıkaracaktır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. İnsanlar arasında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesiyle muamele edecek. Riayetinde bildirildiği gibi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna uyacak ve tıpkı onun dönemindeki gibi din ahlakında hak haliyle yaşanmasına vesile olacaktır. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır.
İnşallah.
Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı hiçbir bidatı bırakmayacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı peygamberimiz sallallahu aleyhisselam gibi dinin nicaplarını yerine getirecektir. Bidatın anlamı da dinin aslında olmadığı halde dine dahil edilen batıl adetler, işte batıl inançlar şimdiki zamanda.
Tabii münafıkları meydana getirdiği bir sistem vardı. Yobazlık sistemi 1400 yıldır. Onu tamamen ortadan kaldırıyor inşallah Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde. Said Nursi Hazretleri de hadislere dayanarak bildiriyor. En büyük müceddit, en büyük müştehit. Dolayısıyla inşallah bütün mezhepleri de kaldırıyor. Bütün tarikatlar ona bağlanıyor ve dini asr-ı saadet dönemindeki gibi, Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi özüne inşallah aslına dönüyor. Gerçek yani onun tefsirleriyle inşallah, sünnete uyarak.
Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç kimsenin, hiçbir düşüncenin, hiçbir tarikatın etkisinde olmayacaktır. Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun, yani Allah'ın hükmünü tanıyan her varlık güç, tanımayan her varlık güç şeytan biatı olacağını, Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun zuhurunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır.
Burada da insanların son zamanlarda biliyoruz ki Allah'a inanmadıklarını, yani Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti bu da. İnşallah.
Allah'ına da açıkça inkar edilmek için o çıkmaz diyor değil mi hadiste?
Tabii inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da mesela gelişini inkar edenler, görmezden gelenler, o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti.
Çıkış alameti, evet.
İnşallah.
İbrahim bin Ömer'i Yemen'i der ki, İmam Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde, yani ortaya çıktığında boynunda hiç kimsenin biatı olmadan zuhur edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumunun gizli olacağını, yani kendisinin evde doğacağını bildirmiştir. Ayrıca Hazreti Mehdi aleyhisselam uzun bir dönemde insanların gözünden uzak bir şekilde evinde yaşayacak. İnsanların arasına çıkmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiçbir tarikata mensup olmayacak. Yani zuhur ettiğinde ne Nakşibendi, ne Kadiri, ne de başka tarikatla bağlantısı olmayacaktır. Aksine tarikatların tamamı ona bağlanacak ve ayrıca Hazreti Mehdi aleyhisselam bütün tarikatların üstünde olacaktır.
Evet, bu hiçbir tarikata mensup olmaması ve bütün tarikatların ona bağlanması hadislerde bildirilen bir gerçek inşallah.
Evet, inşallah.
Ve bütün mezhepleri de kaldırıyor. Mezhepler üstü olduğu için inşallah en büyük müştehit, en büyük müceddit inşallah, evet, en büyük de evet, müştehit. Dolayısıyla da mezhepleri de kaldırıyor inşallah. Ve din sadece asr-ı saadet döneminde olduğu gibi yaşanıyor Hazreti Mehdi döneminde. Ve çok önemli, peygamberimiz bildiriyor. Hiç kimsenin biatı yok diyor boynunda. Hiçbir tarikata da mensup değil inşallah.
İnşallah.
Hiçbir sisteme de mensup değil. Bütün sistemleri hatta değiştiriyor. Güzel ahlak hakim oluyor inşallah. Darwinizm ve materyalizm, yani sistem derken Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldırıyor. Gerçek anlamda demokrasi, sevgi, şefkat, laiklik bütün dünyaya hakim oluyor inşallah.
İnşallah.
Evet, devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın uzun ömürlü olacağını ve kendisi daha yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak zuhur ettireceğini de bildirmiştir. Konuyla ilgili hadis de şu şekildedir. Ebu Said'den Hasan Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah onun veladetini, yani doğumunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Onun gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha geç görünümlü olarak aşikar edecektir. Ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir. Hazreti Mehdi aleyhisselam inkarcı cereyanları ve bidatları İslam dininden uzaklaştıracak.
Bu hadiste de onu istersen açıklayalım
hocam.
Ender hocam inşallah. Yüce Allah onun veladetini, doğumunu gizleyecek. Bu da bir tabii işaret olarak doğumunun evde olacağına, Yani hastanede olmayacağını, çünkü hastanede olduğu zaman herkesin gözü önünde olan, evet, bir doğum oluyor. Evde olduğu zaman, o zaman sadece ev halkının bildiği, değil mi? Gizli, evet, bir doğum olmuş oluyor. Allah alem ona işaret var inşallah.
İnşallah.
Hocamız açıklamıştı. Ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biat onun boynunda olmayacaktır. Bunu açıkladık inşallah peygamberimiz. Onun gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar edecektir. Yani ileri yaşlarda da genç görünümlü olacağını anlıyoruz inşallah. İnşallah. Maşallah. İnşallah.
Hazreti Mehdi aleyhisselam inkarcı cereyanları ve bidatları İslam dininden uzaklaştıracak, insanları Allah'ın imana davet edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: her zamanda ümmetim için ehli beytimden bir adil vardır. Onlar sapıtanları tahriflerini, batıl ehlini batılını, cahillerin yorumunu bu dinden uzaklaştırırlar. Duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah'a götüren elçilerdir. Öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde her asırda seyitler arasından adaletle hükmeden bir kişi bulunacağını bildirmiştir. Bu kişiler kendi asırlarında hakim olan batıl cereyan neyse onunla fikri mücadele içinde olacaklar ve insanları din ahlakını yaşamaya davet edeceklerdir. O dönemde toplumlar üzerinde etkili olan batıl din, yani materyalizm, ateizm, putperestlik, darvinizm gibi, hangisi ise onunla veya hepsi bir arada ise hepsiyle birlikte fikri mücadele de olacaktır. Bu da çok önemli. Yani hiçbir şekilde şiddetle değil, kanlı savaşta değil, tamamen, evet, fikri mücadeleyle,
evet,
insanlara dini ve güzelliğini, dinin, İslam dininin güzelliğini aktaracaktır.
Delillerle çıkıyor.
Delillerle
yani bu açıklanıyor inşallah. Muhyiddin Arabi ve İmam Rabbani dedi inşallah. Ona karşı mücadele edecek münafıkların yobazdan olacağını o dönemde ama elindeki ilim kılıncına boyun eğeceklerini, yani getirdiği çok güçlü delillerle
inşallah,
inşallah Kur'an'dan, hadislerden ve getirdiği bilimsel delillerle o dönemin sapkın bütün felsefelerini yok ediyor. Yani fikren yok ediyor. Darwinizm, materyalizm, cereyan, münafıkhane, yobazlık sistemi inşallah hak delillerle ortadan kaldırıyor fikren inşallah.
İnşallah devam edelim. Hicri 1400'de bu fikri mücadele yapacak ve insanları hak yola davet edecek Seyyid Hazreti Mehdi aleyhisselam olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hem Darwinizm ve materyalizm putunu fikren yerle bir edecek, hem de bazı yobaz kişilerin dine dahil ettikleri her türlü batıl izahı dinden uzaklaştırarak dinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacaktır. Yani bu günümüzdeki işte bazı batıl inançlar ya da bazı grupların, bazı tarikatların uyguladıkları dine eklemeler yaptıkları kendilerine göre, onları da tamamen ortadan kaldıracak ve dini tıpkı Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi öz ve gerçek şekliyle insanlara aktaracak inşallah. Hani batıl inançlardan uzak olarak,
evet, insanlara güzel şekilde yaşayan. Bir batıl inançlık oluşmuş yani. Ne bileyim, gece tırnak kesme veya dışarı akşam olunca bir şey sirkeleme diye bir sürü batıl inançlar var. Olmayan şeyler.
Evet, dini özüne yalın haline döndü. Yaşanılabilir. Daha böyle sade, değil mi? Bir, evet, esas aslında
gerçek din, yani gerçek zaman içinde, çünkü Peygamber Efendimiz tamam 1400 sene önce bize bunları çok güzel bir şekilde bildirmiş. Fakat bunları yorumlayan bazı işte din adamları, din büyükleri farklı şekilde eklentiler de yapmışlar. Bazıları işlerine geldiği şekilde yorumlamışlar. Dinde birkaç böyle baktığınız zaman da özüyle uyuşmayan değişikliklerin olduğunu görüyorsunuz. Evet. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bunu inşallah kaldıracak ortadan.
Bunu Allah Kur'an'da bildiriyor. Münafıklar var. Yani dinler görünümlü, evet, sahtekarlar. Evet. Allah en aşağılık olduklarını bildiriyor inşallah. Dillerini kitaba doğru eğip bükerler diyor Allah. Onu Allah katından zannedesiniz diye, Allah katından değildir diyor Allah. Kitaba doğru eğip bükerler diyor, onu kitaptan sanasınız diye, oysa o kitaptan değildir diyor. Ve Allah Kur'an'da bize Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Çok sayıda ayette her örnekten verdik diyor biz. Her örneği bulursunuz diyor kitapta. Hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Allah mesela başka bir ayette. Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor. Oysa diyor size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap indirilenler bunun hakkında Rabbinden gelen bir hak olduğunu bilirler diyor. Yani kitabı bir hak üzere gönderdiğini ve tam olarak yeterli olduğunu her örnekten de verdik diyor Allah. Hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Ama tabii burada Peygamber Efendimizin tefsiriyle inşallah, Hazreti Mehdi de Peygamber Efendimizin tefsiriyle gerçeği aslında Kur'an'a döndürüyor. Kur'an'ın yeterli olduğunu bilerek inşallah. Kur'an çünkü yeterli, Allah söylüyor bunu inşallah. Ve o tabii her şeyi tahfif ediyor, çok hafifletiyor. Yani gerçek Kur'an, gerçek Allah'ın Kur'an'ında tarif ettiği din o kadar kolay ki Allah sizin için zorluk dilemez, evet, kolaylık diler diyor.
Zaten diyor ya Allah, evet, din hani insanlara zorluk değil, kolaylıktır yani. Oysa bizim zamanımızda şimdi bakıyoruz, dinlendiği zaman insanlar aa çok zor bilmem. Oysa zor bir şey değil yani. Çok Kur'an'a baktığımız zaman da çok zor şeyler yok insanların yapılmasını istenen Allah tarafından. Evet. Ama işte bu dönemin de özelliği işte dinden gözüken din adamları gibi hani böyle farklı yorumlar ekleyerek insanlara bunları zorlaştırmışlar. İşte insanları bunlar da dinden uzaklaştırıyor böyle şeyler. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da geldiği zaman inşallah zuhur etti şu anda. Bu dönemde bunu tamamen ortadan kaldıracak.
Evet. Peygamberim evet.
Bu ayette inşallah mesela elçisi için o sizin üzerinizdeki zincirleri kırıp kaldıracaktır diyor. Demek ki insanların üzerinde normalde inanmazsa dinin yalınına, özüne bir şekilde Müslüman olmazsa demek ki sıkıntılar oluyor, çeşitli zorluklar oluyor, zincirler oluyor. Hak dinle gelen elçi o zincirleri demek kaldırıyor. Din sadesine döndüğü zaman, aslı döndüğü zaman inşallah. Değil mi? Bu da bir ayet olarak örnek vermesin.
Evet, münafıkların meydana getirdiği sistem detaycılıkları, mesela ayetleri çarpıtmaları. Kur'an'dan bir delil getiriyorsunuz. Mesela Allah helalleri, haramları bildiriyor Kur'an'da. Bakıyor, bir kere haramların çok olmasını ister demişti hocamız. Münafıkların istediği bir sistem böyledir. Yani münafıklık eşittir yobazlık, yobaz eşittir münafıktır. Haramların çok olmasını ister, dinin içinden çıkılmaz ve yaşanması imkansız olmasını istediği için helalleri de haram haline getirir. Müşriklerden delil getirmeye kalkar, bilmem ne zaman yaşamış olan münafıklardan delil getirmeye kalkar. Kur'an'ın aksine, yani Kur'an'da olan dinin aksine ayrı bir din meydana getirirler, bidatler. Kendi de uymaz buna ama. Mesela kimse olmadığı zaman ortalıkta namaz kılmaz. Kimse olmadığı zaman oruç tutmaz. Hep gösteriş için yapar. Onlar başkanı etkilemek için. Zaten, ama öyle kurallar, öyle detaylar meydana getirmişlerdir ki yani Kur'an'ın dışında onu yaşaması zaten imkansız bir insanın. Yani. Dolayısıyla Hazreti Mehdi bütün bunları kaldırdığı için çok dini aslına döndürdüğü için hafifletiyor, tahfif ediyor. Ama onlar da onu kolaylaştırmasını istemiyorlar ve Peygamberimiz dikkat çekiyor buna. Kur'an'la karşı çıkarlar diyor Mehdi'ye. Peygamberimiz döneminde Kur'an yoktu, değil mi? Kendi dinleri vardı, apayrı bir din, onunla karşı çıkıyorlardı. Kur'an'a hatta getir de, götür değiştir diyor o dönemin münafıkları. Hazreti Mehdi döneminde bir de Kur'an'la yani Kur'an'a uygun olmayan deliller ama Kur'an'danmış gibi Allah ile aldatıyorlar. Yani Allah ile aldatmasın diyor. Allah'ın adını kullanarak haşa. Ve o şekilde bir delil getirmeye kalkıyorlar. Dinimizi de ortadan kaldırdı, izale etti diyorlar. Mahvetti yani dinimizi diye Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Peygamber Efendimiz sayı ve özelliklerini de bildiriyor. 70 bin diyor taylasanlı, cübbeli, sarıklı. Ama boğazından aşağı geçmez diyor. Kur'an'ı iyi biliyorlar. Onu söylüyor Peygamberimiz.
Yani konuşuyor.
Kur'an, evet, Kur'an'ı konuşuyor. Arapça da biliyor. Arapça tecvidiyle de Kur'an okuyabiliyor. Fakat boğazından aşağı geçmez demek. Yani kalbine. Gerçek anlamda iman etmemiş. Kalbinde evet, değil. Evet. Yani sadece ağzında söylemesiyle
uygulamada var. Uygulamada yok evet, yani. Uygulamada sadece yok. Anlatışta, aktarmada. Evet.
Ve Mehdi'ye karşı bir mücadele içinde oluyorlar. O münafıkhane sistemlerini koruyabilmek için. Mehdi işlerine gelmiyor onların. Çünkü dünyevi amaçları var. Bir itibar elde etmek, maddi menfaat karşılığı, bu tip menfaat evet, peşinde koşacaklar. Evet. Onun için dinimizi ortadan kaldırıyor. O anlamda doğru, onların sapkın ve batıl dinleri meydana getirdiği münafıkların fikren ortadan kaldırıyor tabi Hazreti Mehdi. Gerçek Kur'an'a döndürüyor inşallah. İnşallah. Ama bu tabi muazzam bir kolaylık ve güzellik olacak insanlık için. Çünkü gerçek din muhteşem, insanın fıtratına en uygun olan sevgi, şefkat, merhamet var, koruyup kollama var, sanat var, estetik var, bilim var Kur'an'a göre inşallah. Müslüman en olgun, en asil, en şık giyinen, en güzel yaşayan insan inşallah. Evet, benim dinime yardım edene ben de yardım ederim diyor Allah ve güzel bir hayat da yaşatırız diyor.
İnşallah.
En güzel hayatı yaşatıyor. Ve bütün insanlar bunu görüp inşallah gerçek İslam'ın nasıl olduğunu görüp mesela gerçek demokrasi Kur'an'da vardır, dinde zorlama yoktur diyor Allah. Yani hiç kimseye baskı yapamazsınız. Bir fikri dayatamazsınız. Bunu görecek insanlık. Daha bilmiyor bunu kimse. Gerçek demokrasiyi çünkü her yerde dünyanın her tarafında dayatma var. Kendi fikirlerini dayatıyor. Komünist bir ülkeye gittiğinizde komünist fikirler baskıyla dayatılır. Irkçı bir yere gittiğinizde ırkçılık dayatılır. Darwinizm bütün dünyada korunuyor zaten. Bu sapkın batıl felsefe. Gerçek demokrasiyi, fikir özgürlüğünü ve laikliği İslam'la inşallah Hazreti Mehdi vesilesiyle bütün dünya yaşayacak inşallah.
Devam edelim hocam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam dinindeki bidatleri temizleyecek, insanları Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine yönlendirecektir az önce anlattığımız gibi. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği ayrı zamanda bazı insanlar Kur'an'ı kendi nefislerine, kendi çıkarlarına göre yorumlayacaklar. İnsanları da bu yorumlara çekmeye çalışacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ise insanları Kur'an ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklayacaktır. İnsanların Kur'an ayetlerinden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden manen çok uzaklaştıkları bu dönemde onlara ayetlerin gerçek anlamlarını açıklayacaktır inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde bu işte kapalı görüş sistemlerinin de hepsi kalkacak. İnsanlar inşallah daha özgür şekilde dini ve daha gerçek olarak yaşayacaklar.
Muhteşem bir dönem geliyor inşallah. Evet. Altın çağ böyle. Herkes mutlu olacak. Herkes Kur'an'ı kullanacak.
Zaten yani istemesi evet. için bir neden olamaz hocam yani bunu. Çok evet. çünkü güzellik.
Bolluk, bereketlik, savaş olmadan güzel bir hayat, evet. zenginlik, bolluk için.
Herkes yani güzellik dediğimiz zaman maşallah, bunu istemiyorum evet. diyen insanı şüphelenmek, düşünmek gerekecek. Yani neden istemiyorsun? Bu kadar güzel şeyi evet. istememe nedeni ne?
İki nedenden. Biri münafık istemiyor çünkü onun münafıklığı ortaya çıkacak. Münafıklığını evet. yapamaz. Şeytanın ekibi olduğu için. O ondan istemiyor. Bir de cahilliğinden yani neyi istemediğini bilmeyen insanlar da olabilir. Bir kısım cahil insanlar. Onlar da neyi istemediğini evet. bilmiyor. Yani savaşlar içinde, zorbalık içinde aşağılanıyor. İşte adaletsizlik var. Her şey var. Diyorsun ki yani bunlara ne gerek var? Kan akmasın, savaş olmasın, sanat olsun, estetik olsun, bilim olsun, güzellik olsun, sevgi olsun, şefkat olsun. İstemiyorum diyorsa ne istemediğini bilmiyor demektir o. Yani o da gördüğü zaman inşallah hepsi ama ah diyecekler demişti hocamız. Bütün Darwinistler, materyalistler, komünistler de niye daha önce İslam ahlakı, güzel ahlak hakim olmasın diye çabalamadık diye bayağı pişman olacaklar inşallah.
İnşallah. Hocam bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyoruz.